Sputnik Haber Ajansı'nın web sitesinde. Dünyanın küçük bir parçasını değil, tamamını anlamak istiyorsanız sputniknews.com.tr'yi tıklayın, habersiz kalmayın. Yolunda gitmeyen şeyleri görenler, yolu hedeften daha fazla önemseyenler, kervan yolda dizilir anlayışına itiraz edenler, yolda olmak değişmek ve değiştirmektir diyenler, doğru frekanstasınız. Enver Aysever mikrofon başına geçiyor, sizinle birlikte yolcu yolunda gerek diyor. Enver Aysever'le yolcu yolunda gerek hafta içi her akşam 18.30'da Radyo Sputnik'te.
Evet sevgili dostlar, yolcu yolunda gerek de sizle beraberiz. Bugün özellikle sizin mikrofonunuz olacak burası. Siyaset bilimci Cangül Örnek dışında bugün bir konuk almadık. Çünkü bugün öylesine birikmiş meseleler ve öylesine can yakan bir takım durumlarla karşı karşıyayız ki bunları hem ben söyleyeceğim hem siz söyleyeceksiniz. Bugün buradan özgürlükler adına, demokrasinin ve hukukun üstünlüğünün yerleşmesi adına, aydınlanma mücadelesi adına konuşacağımız özel bir yayın yapacağız. Ben Enver Aysever ve editör Ali Isıyel, ki biliyorsunuz kendisi çok önemli bir isim hayatımızda. Genç gazeteci kuşağın önde gelen isimlerinden birisi. Aynı zamanda masada Rize'den yetişmiş, Türkiye'nin birkaç önemli filozofundan biri olan Necdet bizimle beraber. Uzun zamandır Fethi'nin de orada olduğunu biliyorsunuz. Böyle bir kadro işte. Latife'yle girmek istedim ama keyfim yerinde değil aslında. Çünkü bugün bizim mesleğin en önemli isimlerinden biri olan ve Cumhuriyet tarihinde adını maalesef öldürülmesiyle de yazan ama aslında bugünü önceden haber vermiş olan gazeteci, yazar Uğur Mumcu'nun katledildiği gündeyiz. Tabii Türkiye'de siyaset nedir diye sorarsanız pek çok şey söylenebilir. Ama aynı zamanda Türkiye'de aydınlanma mücadelesi vermek, siyasal mücadele vermek, aynı zamanda bu tür saldırılara muhatap olabilmek, sonunda namlunun ucunda canından da olmak olasılığını kendi içinde taşıyor. Bugün Gaffar Okkan'ın da katledildiği gün, Kürt sorununun çözülmesini istemeyenler, bölge halkının gönlünü kazanmış, belki de çok uzun zaman sonra gönlünü kazanmış bir devlet görevlisinde katlettiler. Bunlar hep Cumhuriyet tarihinin bir başka türden yazılması, bir faili meçhuller tarihi olarak yazılması bağlamında da acıklı bir şekilde ele alabileceğimiz isimler doğrusu. İşte bunlardan söz edeceğiz. Orta yerde duran, henüz daha iki hafta oldu sanıyorum, o kadar hızlı geçiyor ki günler, genç bir insanın, Sinan Ateş'in katledilmesi meselesi var. Bu meseleyle ilgili bizim gibi sosyalist olanlar açısından meselenin bir siyasi cinayet olduğu açık da, kim kimdir diye bir kimlik kartı yapmaya kalksak pek kolay olmuyor. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi'nin en üst düzeyinde görev yapmış olan, Ülke Ocakları Başkanlığı yapmış olan, Sayın Devlet Bahçeli tarafından atanarak yapmış olan, eli kalem tutan ve kendi kuşağında lümpenleşme yerine entelektüel arayışlar içerisinde olan bir genç adam katledildi. Bu öyle bir hale geldi ki bizim gibi şifreleri bilmeyenler zaman içerisinde kim kimdir biraz anladı. Ama bugün gerçekten Türkiye'de inanılmaz bir şey oldu. Bir gazeteci Sayın Devlet Bahçeli'ye mikrofon uzattı. Gazeteci mikrofonu uzattığı zaman ve yer, bugün grup toplantısının ardı ve yerde Türkiye Büyük Millet Meclisi. Yani milli iradenin tecelli ettiği yerde, nasıl milletvekilleri orada Türkiye adına söz söylüyorsa, gazeteciler de orada Türkiye adına, halk adına görev yapıyor. Mikrofonunu uzattığında birinci sorusunu sordu. Sayın Bahçeli, beni iyi dinlememişsin dedi. Arkadan Sinan Ateş davasıyla ilgili soru sormaya niyetlendiği an bak işine dedi Bahçeli. Ardından korumalar hemen ittiler ve bir kadın gazeteci arkadaşımız Yıldız Yazıcıoğlu bence açıkça bir saldırıya uğradı. Meslek saldırıya uğradı. Akıllarda kalacak olan da şu bak işine cümlesi olacak. Çünkü zaten Yıldız orada işine bakıyordu. Yani işi soru sormak. İşi kamuoyunu aydınlatmak. Ancak nasıl bir seçim sürecine gittiğimizin de çok sert bir göstergesi. Şöyle bir tablo düşünün. Hemen arka arkaya hayal edin bütün bu söylediklerimi. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu daha geçen hafta vasiyetimdir dedi. 418 milyar doları bana bir şey olursa getirin dedi. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük ikinci partisinin genel başkanı, kurucu partinin genel başkanı öldürülebileceğini ima etti. Bugün ülkücü camiadan gelen, dün de bizim buradaki yayınımız olan Sinan Oğan, ben de tehdit alıyorum, üstelik saldırılara uğradım, benim de başıma bir şey gelebilir dedi. Daha önce Meral Akşener'in evine saldırı yapıldığı için onun için de durum farklı değil. Zaten Kürt siyaseti topun ağzında. Gazeteciler falan zaten böyle. Yani hani Uğur Mumcu'nun katledildiği gün, Gaffar Okka'nın katledildiği gün keşke bunlar geride kalmış. Biz bu hesaplaşmayı yapmış, dersimizi almış ve şimdi tarihsel vakalardan söz ediyor olsaydık. Keşke. Tablo bu mu? Değil. Tablo tersine çok güncel. Güncel olduğu için de çok endişe verici. Açık söylemek gerekirse önümüzdeki günlerde Türkiye'nin daha çok gerilebilme olasılığını görüyoruz. Özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün yaptığı ve bana sorarsanız kan donduran şu açıklama. Biz Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı ile ilgili kime, nereye, kimi şikayet edelim ki? Zaten şikayet ettiklerimizi o atamış durumda. Dolayısıyla 14 Kasım'da sandığa gideceğiz dedi. Ana muhalefet partisi lideri eğer artık anayasal olarak dahi hiçbir şey yapılamayacağını düşünüyor ise o zaman bu saatten sonra Türkiye'de yasalarla ilgili söylenebilecek hiçbir şey kalmamıştır. Yalnız şunu söylemek isterim, dün de söyledim. 2000 liraya kadar olan cezaları affeden devlet, vergilerini zamanında ödeyen, işte aldığı ahlaktan terbiye eden, çoluğun çocuğun nafakasından kesmemek için devlete borcunu ödeyen insanlardan ya özür dileyecek ya da o paraları iade edecek. Anlıyorum, Türkiye büyük bir ekonomik kriz içerisinde ve bu 2000 lirayı dahi veremeyecek milyonlarca yurttaşımız var. Bunu kabul ediyorum. Affa da karşı değilim. Yalnız ödemiş olanların da o 2000 liraya ihtiyacı var. Ödemiş olan milyonlarca insan belki çoluğuna çocuğuna ayakkabı alamadı, evine ekmek alamadı. Neyse, bunların tamamı oldu. Bugün bir diğer tuhaf olay, nedenini anlamadım. Habertürk televizyonundan bir muhabir arkadaşımız yaptığı haberden dolayı görevden alındı. Altın çiziyorum, yaptığı haberden dolayı. Haber işte annenin çocuğuna okul hediyesi olarak 3 kalem pirzola aldığı haberiydi. Bugün A Haber gidip meseleyi çözmüş. O yüzden de hakkında soruşturma yapılıp görevden alınmış muhabir arkadaşımız. İki olasılık var. A, muhabir kurgu haber yaptı ve şöhret olmak için bunu yaptı. O zaman diyeceğiz ki vay utanmaz, hakikati niye çarpıtıyorsun? Bu hem gayri ahlaki mesleki açıdan hem de aynı zamanda toplumu yanıltma suçu da taşıyor ve bunun bedeli meslekten men olmalı. Yok eğer böyle değilse muhabir arkadaşımız yaptığı haberden dolayı atıldıysa, yani haber doğruysa, A Haber oraya gidip mizanseni değiştirip insanlar da korkularından dolayı söylediklerinden vazgeçtiyse o zaman ne yapacağız? Vah ki vah, vah ki vah. Böyle bu koşullarda yayın yapmaya çalışıyoruz. Hani keyfim var mı derseniz keyfim yok. Uğur Mumcu'nun kalemi kırıldığından bu tarafa daha iyi bir Türkiye hayal ediyorduk. Ben Uğur Mumcu'nun katledildiği günü çok net hatırlıyorum. Televizyonda duyduğum an tabii çok genç, solcu. Uğur Mumcu'dan imzalı kitap aldığı gün kalbi küt küt atarak eve gelmiş. Buradan şunu da anlıyorsunuz, Uğur Mumcu'yu tanımıştım. Bir genç olarak tanımıştım. Kuyrukta beklemiştim bir saat. Sakıncalı Piyade'yi babam, annem okumuştu, evde vardı. Ben de Terörsüz Özgürlük kitabını almıştım. Tekin Yayınları'ndan çıkıyordu o zaman Uğur Mumcu'nun kitapları. Böyle göründüğü gibi hafif tıknaz, kel, gözlüklü, sempatik bir adam bana baktı, işte sohbet etti. Şimdi biz de imza günlerinde sohbet ediyoruz. Ama o zaman Uğur Mumcu'nun size bir cümle kurması büyük iş. İşte nerede okuyorsun falan filan. Ben lise 1'de miyim, orta sonunda mıyım hatırlamıyorum. İlk kitap fuarı bu. O zaman The Marmara Oteli'nin altında yapılıyordu. 80'den sonraki ilk kitap fuarı. Dolayısıyla bu oradan baktığımızda birçok ustayı görmüştük. Ben şeyin sonuna kadar, Uğur Mumcu'nun imzasının sonuna kadar kaldım. Sonra baktım, Uğur Mumcu çantasını topladı. Belinde belli ki tehdit aldığı için bir tabanca vardı. Belinde tabanca taşıyordu. Elinde de bond çanta denen türden bir bond çanta vardı. Kazancı Yokuşu'nun oradan aşağıya doğru yürüdü. Şimdi nereye yürüdüğünü de biliyorum. Çok büyük bir gazeteci abimiz o sokakta oturuyor. Cumhuriyet Gazetesi'nden. Uğur Mumcu'nun en yakın arkadaşıydı. Adres vermeyelim Ali kimsenin. Bundan bir zaman sonra katledildi. İki gözü iki çeşme ağladığımı hatırlıyorum. Evimizden bir kişiyi kaybetmiş kadar, hayatımızdan çok sevdiğimiz, bize yön gösteren bir insan eksilmiş kadar büyük bir, ki öyleydi zaten, kayıp olarak algılamıştık. Uğur Mumcu, Cumhuriyet Gazetesi'nin o zaman işte 80-100 bin, 110 bin sattığı dönemde her gün herkesin, Cumhuriyet'in tirajının çok üstünde ve tersinde okuduğu, mutlaka baktığı bir köşe yazarıydı. Bugün ne diyecek, bugün hangi dosyayı açıklayacak diye. Öldürülme sebebi siyasal İslam'ın iktisat ilişkilerini, devleti, o karmaşayı açığa çıkaran arka arkaya haberler yapmasıydı. Ekranlarda çıktığı zaman korkusuzca konuşmasıydı. Bu da tabii ilginç bu arada. Yani TRT'de falan tartışma programları oluyor, çağrılıyordu falan. Panellere gidiyordu, imza günlerine gidiyordu. Gazeteci etkinliğinin, aydın olmanın sorumluluğu her neyse hepsini yapıyordu. Ve öldürüldü. Sürece baktığımız zaman darbe olmuş, özel hükümeti var. İşte arkadan DYP, SYP hükümeti var falan. 90'lar, karanlık, girdap, bir felaket yani. O günlere gelirken çocuk aklımda bir de Abdi İpekçi'nin öldürülmesini çok net hatırlıyorum. Adam Abdi İpekçi'yi öldürdü, gitti papaya suikast yaptı. Artık 20 yıl mı yattı, 30 yıl mı yattı ne kadar bilmiyorum. Sonuç itibariyle Türkiye'ye geldi ve cezası çekti dendi. Mehmet Ali Ağca şimdi bir yerlerde yaşıyor. İpekçi ailesi ve biz bir büyük aydını kaybetmiş durumdayız. Aynı şekilde Uğur Mumcu'nun belki tetikçileri bulunmuş olabilir, emin değilim. Çünkü oralarda hep karmaşık halde ama ilişkiler bulunamadı. Güldan Mumcu bu konuyla ilgili bir kitap yazdı eşi. Ben de bununla ilgili iki yayın yaptım. Bu yaptığım yayınlarda da sonrasında da hep sorduğum soru şuydu. Kim bu işi organize etti? Gerçeği konuşmamız gerekiyorsa hep bu işlerin dayandığı yer nihayetinde devletin içinden de bir destek görmesi şeklinde oluyor. Gaffar Okan yine benzer şekilde Diyarbakır'da halkla devlet arasındaki bariyeri kaldırmış, bir köprü kurmuştu. O da görev başında katledildi. Sivas'ı biliyorsunuz. Yakın zamana geldiğimizde Tahir Elçi'den Hrant Dink'e, işte Ankara'daki o büyük faciaya, bunların hiçbiri bana göre sadece dışarıdan Türkiye düşmanları tarafından örgütlenmiş olamaz. Bu tür büyük suçların işlenmesine mutlaka içeriden bir karşılığı, bir ortaklığı mutlaka vardır. Yine orta yerde bir siyasi cinayet var. Bu kez ülkücülerin hesaplaşması var. Bu arada hatırlatmak isterim. Ali de karşımda dinliyor bizi herhalde. Dinliyor musun Ali?
Ha? Ben dinliyorum seni.
Ha, beni mi dinliyorsun? Tamam. Ali ile ilk defa yan yanayız da şu anda. Bu sefer ilginç bir tablo var. Ülkücüler kendi arasında hesaplaşıyor. Erdoğan'ın yanında sağındaydı değil mi Tansu Çiller? Erdoğan'ın yanında sağında Tansu Çiller geçtiğimiz günlerde işte destek olmak için Sayın Erdoğan'a işte Türkiye Yüzyılı hikayesinde boy gösterdi. Çiller'in çok önemli bir sözü var. Devlet için kurşun sıkan da bir, kurşun yiyen de bir demişti. Devlet için kurşun sıkan ve kurşun yiyen nerede kurşunu sıkacak, nerede yiyecek ona bakmak lazım. Devlet için kurşun sıkacağınız zaman bir dış düşman tehdidi olması lazım. Yurdunuzun tehdit altında olması lazım. Evet, o gün gidip mücadele edersin, vatan toprağını savunursun, göğsünde siper edersin. Ben Türkiye'de bundan kaçacak bir insan olduğunu da zannetmiyorum. Hiç kimseyi de böyle bir durumda olduğunu düşünmem. Fakat gelin görün ki Tansu Çiller'in bunu söylediği dönem, Türkiye'de faili meçhullerin olduğu dönem, Kürt iş adamlarının, Kürtlerin köşe başlarında beyaz toroslarla katledildiği dönem. Yani kim kimi hangi sebeple katlediyor meselesi bambaşka bir mesele. Hep anlatılır, 12 Eylül'den önce komünizm korkusuyla devlet ülkücüleri sahaya sürmüş. Bir de Ermeni terör örgütü Asala'nın Türk büyükelçilerini öldürmesinden dolayı onlara da bir kontrgerilla hamlesiyle karşılık vermiş. Yani hem içeride hem dışarıda iç düşman sosyalistler, komünistler, dışarıdaki tabii katliamları yapan Asala örgütü. Gerçekten de örgüt, Asala örgütünü ortadan kaldırdılar. Fakat ilginç, o dönemde darbe olduğunda bazı ülkücüler de içeri giriyor. O ülkücüler içeri girdiği vakit şöyle bir şey oluyor. Mapushanede kendi aralarında konuşurlarken biz içerideyiz, fikrimiz iktidarda diyorlar. Daha sonra yıllar sonra benim programlarımda da, hatta Muhsin Yazıcıoğlu ile yaptığımız yayında da, ki o da öldürüldü iddia ediliyor, bizi kullandılar demişti. Bu bizi kullandıların altını çizmek lazım gelir. Bizi kullandılar demişti. Bunun üzerine de konuşmak lazım. Şimdi Devlet Bahçeli Bey'in çok ilginç bir becerisi ve sıfatı vardı. Onu anımsamamız gerekiyor. Devlet Bahçeli Bey Türk işin ölümünün ardından parti genel başkanlığına geldiğinde ülkücüleri, ülke ocaklarını kapatarak ya da işte belli bir biçime sokarak ülkücüleri sokaktan çeken devlet adamı sıfatıyla anılıyordu. Herkes de ya ne beyefendi adam, Türkiye'nin bütünlüğü için bunu yapıyor diyordu. Nitekim uzun yıllarda böyle oldu. Ama ne oldu da bizim bilmediğimiz tabii bir şey olması lazım. Ülkücüler kendi içlerinde çok büyük bir çatışmaya girdiler ve çok ilginç veriler önümüze düşüyor. Bunları görüyoruz ve bunları ayrıca da şöyle değerlendirmek lazım. Biz bugün seçime giderken mesela çoluğunuz çocuğunuz pankart asmak isteyecek, broşür dağıtmak isteyecek, mitingler yapılmak istenecek, yapılacak. İnsanlar bu tehdit altında, bu korku altında, bu koşullarda nasıl yapacaklar? Kimsenin can güvenliğinin olmadığı, yasaların işlemediği çok acayip bir dönemden söz ediyoruz açıkçası. Hepinize, başta kendime tahammül diliyorum. Evet, az önce aldığımız bir haber. Uykusuz dergisi, bir mizah dergisi daha kapandı. muhtemelen hem baskılara hem de artık maliyetlere katlanamayacak duruma geldiler. Dikkat edin, bunların ardı ardına olması, her gün bir damarın tıkanması ve kalbin, yani kan pompalayan kalbin de çürümüşlüğünü gösteriyor. Beyin zaten öldü. Osmanlı'nın hasta adam tarifine Türkiye Cumhuriyeti bugün neredeyse daha misliyle giderek yaklaşıyor. Kaygı duymak hepimiz açısından haklı ve meşru. Çoluğumuz, çocuğumuz, memleketimiz, geleceğimiz açısından. Görünen o ki değerli dostlar, Türkiye'de birkaç ay sonra yapılan seçimin ardından IMF politikaları da uygulanmaya başlayacak. Bu yolda dönenler oldu, mum gibi sönenler oldu. Yar göğsüne baş komadan vurulup düşenler oldu. Bu yolda dönenler oldu, mum gibi sönenler oldu. Yar göğsüne baş komadan vurulup düşenler oldu. Yer sen kaldın geride, bir sen kaldın geride. Ah artık gidiyor hayat, yüreğim anlıyor seni. Artık susma yorgun demokrat. Ah artık gidiyor. İşte böyle koşullarda 1980'leri 90'ları yaşadık. 2000'li yıllara geldik. 2000'li yıllarda hep ya daha iyisini yaşarız, daha güzelini yaşarız, daha iyi bir dünyaya uyanırız umuduyla uyandık. Geldiğimiz yıl 2023, yani bu yüzyılda dörtte birini sürmüş durumdayız. Geçen yüzyılında, son 30 yılında yaşadım. Türkiye'de içinde bulunduğumuz koşullarda şu soruyu sormanın da haklı ve meşru olduğunu düşünüyorum. Acaba Türkiye Cumhuriyeti projesi güzel bir rüyaydı, uzun yıllarda başarılı oldu. Ama artık bir karşı devrim süreciyle bu rüya ortadan mı kalkıyor sorusuyla haklı ve meşru bir şekilde karşı karşıyayız. Bu saatten sonra bu içinde bulunduğumuz koşullardan hareketle şunu yapma imkanımız var mıdır? Türkiye Cumhuriyeti'nin millet iradesi diye tesis edildiği yer diye en azından bugüne kadar bildiğimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurucu meclis sıfatıyla yeniden bir inşa sürecinde rol almasını sağlayacak bir seçim yapabilecek mi Türkiye? Aslında hep isimler konuşuldu, ben de dahil olmak üzere. Çünkü bunu yapacak kişi çok büyük yetkilerle donanacağı için isim önemli. Ancak o kazanacak kişinin kim olduğu kadar o sürecin de ne kadar önemli olduğunu size şöyle kabaca söylemek isterim. Mayıs'ta seçim oldu. Diyelim muhalefet kazandı. Ertesi gün koltuğa oturduklarında ucu bucağı belirsiz bir ekonomik krizle karşı karşıya kalacak muhalefet. Durum tespiti öyle bir günde olacak gibi değil. Yüz binlerce insanın içinde bulunduğu bürokrasiyi, bunların çoğunun partili olduğunu düşünürsek, yani daha birinci gün Bismillah dediğinizde valilerden başlayıp işte müdürlere, genel müdürlere falan, bütün bunları devleti anlamak için fikir değiştirmeniz, atamalar yapmanız gerekecek. Hükümet kurmanız gerekecek. Dışarıdan borç ve para bulmanız gerekecek. Acil sorunlar var. Bunları çözmeniz gerekecek. Ama bütün bunlar olurken bulunduğunuz koltuğu yaşatabilmek için hemen önünüzdeki yerel yönetim seçimlerini de sizi oraya taşıyan partilerin kazanması gerekiyor. Çok kısa bir zaman sonra ikinci bir seçim var çünkü. Bu çalkantı demek. Kolluk kuvvetlerinin içinde de tarikatların egemen olduğuna dair değerlendirmeler var. Bir taraftan da meclisin yasama görevini yapması gerekecek. Ve bütün bunlar olurken siz eğer 400'ü bulamazsanız vekil sayısı olarak bir de referandum hazırlamak durumunda olacaksınız. Eğitim sorunları, YÖK, yüksek yargıdaki atamalar, Anayasa Mahkemesi'nin içinde bulunduğu durum, ilk basamak mahkemelerden sağlık kurumlarına, okullara kadar tamamına dair önlem almanız lazım. Ve tabii bütün bunlar olurken eğer seçimde iktidar kazanırsa biz buradayız, yaptıklarımızı yapmaya devam edeceğiz, istikrar falan diyecek. Muhalefette artık bitti o yıllar, şimdi işte onarma sürecindeyiz diyecek. Muhtemelen böyle bir değişiklik olursa dışarıdan para vesaire de gelebilir ama geçici bir rahatlama da olabilir ama bütün bunların maliyetlerinin de hiç kolay olmadığını ama hiç kolay olmadığını tekrar tekrar hatırlatmam gerekiyor. İşte böyle bir tablodayız. Ve bunun üzerinden bu akşam sizle birlikteyiz. Biraz ben size içinde bulunduğumuz koşulları anlatmak istedim. Bir de bugün çok tuhaf bulduğum bir şey var. Hangi sivri zekalı keşfettiyse Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri hepsi teker teker video çekip yeter söz milletin diyorlar. Ya bu yeter söz milletini Menderes ve arkadaşları CHP'ye karşı söylemişti. Şimdi Türkiye'de aklınızı kaçırmamak için hakikaten bayağı şey olmanız lazım, sağduyulu olmanız lazım ya da yarı deli olmanız lazım ki bunların farkında olmamanız lazım. Ya şöyle bir ülkedesiniz, sanki dünyanın en büyük buluşuymuş gibi ta 1950'lerde 40'ların sonunda Menderes ve Celal Bayar'ın ortaklaşa bulduğu yeter söz milletin sloganı kapış kapış gidiyor. Kimsecikler de buradan ne olduğunu anlamıyor.
Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Yolunda gitmeyen şeyleri görenler. Yolu hedeften daha fazla önemseyenler. Kervan yolda dizilir anlayışına itiraz edenler. Yolda olmak, değişmek ve değiştirmektir diyenler. Doğru frekanstasınız. Enver Aysever mikrofon başına geçiyor, sizinle birlikte yolcu yolunda gerek diyor. Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek hafta içi her akşam 18.30'da Radyo Sputnik'te.
Evet, aklınızı kaçırmanıza dair yarım kalan sözümü tamamlayayım. Size de ardından sözü bırakacağım. Şimdi Erdoğan 21 yıldır Türkiye'yi yönetiyor, Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı. Menderes'in İsmet Paşa için söylediği, yani tek adam diye gördüğü yeter söz milletin sloganını dönüp muhalefete söylüyor. Yani ona söylenmesi gerekeni muhalefete söylüyor. Bugün de muhalefet geçmişte kendi partisine söyleneni, ya inanılır gibi bir şey değil, bu sefer onlar da AKP'ye söylüyor yeter söz milletin diye. Benim kafam karıştı. Hangi milletten söz ediyorlar? Hangi sözden söz ediyorlar? Biz mevzunun neresine denk geliyoruz? Allah selamet versin hepimize. 0212 809 3043'ten sizin görüşlerinize yer vermeye başlayacağız. 0212 809 3043. Haydi bakalım.
Bir gün sen ağlayacaksın, bir gün sen kendimi bulacaksın. Depremler oluyor beynimde, dışarıda siren sesi var. Her yanımda susmuş insanlar, susmuş içimde ölen biri var. Vay vay vay vay.
Evet değerli dostlar, kim? Evet, başlıyoruz. Serdar.
İyi akşamlar.
İyi akşamlar. Buyurun Serdar Bey.
Şimdi Enver Bey, şöyle bir konu vardı. Biz seçime doğru giderken 21 yıldır iktidarda olan, ülke yöneten partiden bir şekilde vatandaş olarak, halk olarak bir şeyleri değiştirip düzeltmek isterken muhalefetinde şöyle bir handikapı var. Mesela Şanlıurfa'da diyelim. Ben Şanlıurfalıyım. Normal il başkanlığına kayyum atandı. Kayyumun yerine mahkeme yeni bir kayyum atandı. Onun yerine genel merkez yeni bir kayyum atadı. Tekrar mahkeme yeni bir kayyum atadı ve yeni seçilen yönetim yerine dünden itibaren yeni bir kayyum atandı.
Demek ki kayyum bereketi var Urfa'da.
Yani herhalde seçme değil de, hani mantıklı bir birleşim değil de, kayyumlarla birbirlerini egale etme yarışı içindeler. Oysa seçimlere ben, burada 90 gün kaldı.
Bence iş iyice sarpa sarmış, ben öyle düşünüyorum. Kayyumlara bile güvenmiyor olabilirler.
Evet, iç çatışmalardan vazgeçip kendi işlerinden bir aday belirleyip hani halkın iradesi değil de delegasyonun iradesiyle seçilen yönetimi bir hafta içinde tekrar görevden alma oldu dün ve Türkiye'de hiç gündeme de gelmedi. Yani herhalde Şanlıurfa olduğu için aynısını İstanbul'da olduğunu düşünürsek.
Türkiye'de kafalar artık neye yetişti? Yani şaşırdı. Ondan dolayı da olabilir. Ama Urfa'da tabii gözden ırak, gönülden ırak gibi düşünülebilir. Halbuki Urfa ile İstanbul, İstanbul'la Hatay, Hatay'la Trabzon, Trabzon'la Kırklareli bugün aynı kaderin içinde. Türkiye tarihinin en büyük darboğazını yaşıyor Serdar Bey.
Anladım. Peki. İyi akşamlar diliyorum. Bu konuyu getirmek istedim.
Sağ olun. 0212-809-3043 0212-809-3043 ben ve Türkiye'nin önemli gazetecilerinden Ali Isıyel yayına birlikte devam ediyoruz.
Vura vura günlere bir çiviyi çakar gibi, vura vura günlere.
Bu arada türban yasası olarak bilinen ama içinde aile vesaire bir sürü işin de koyduğu ve anayasal güvence altına alınması için hazırlanmış olan yasa teklifinin komisyonda görüşülmesi sırasında bir uzlaşı ortaya çıkmayınca Cumhuriyet Halk Partili ve İyi Partili vekiller terk ettiler. Zaten bence zamanlaması, içeriği, her şeyi yanlıştı. Neden başımıza böyle bir bela açıldı onu da anlamış değilim. Hakikaten kolay olanı zorlaştıran bir süreçte olduğunu düşünüyorum kendi payıma. Yani şöyle olsaydı, herkes çenesini tutup sadece sabah akşam ekonomik krizden ve acil seçimden söz eder olsalardı muhtemelen seçim daha öne alınmış olurdu ve muhtemelen böyle acayip gündemlerde olmazdı. Ama maalesef böyle. Barış.
Alo, iyi akşamlar.
İyi akşamlar Barış.
Merhabalar. Ya ben şeyi söylemek istiyorum. Şimdi 21 yıldır bizi yöneten bir hükümet var. Fakat bu 21 yıldır yöneten hükümetin geçmişte yaptığı bütün görüşmelerin, bütün videoları Instagram'da sürekli dönüyor. Ve bunların hiçbiri ne televizyonlarda yayınlanıyor, ne bir şeyde yayınlanıyor. Ve 21 yıldır bu adamların yaptığı her şey, geçmişte işte böyle hükümet mi yönetilir dedikleri her şeyi şu anda kendileri yapıyor. Ve bunların hiçbiri ne medyada çıkıyor ne bir yerde çıkıyor. Ancak insanlar sosyal medyadan izlemekte kalıyor. Bu birincisi. İkincisi, adalet yok, yargı yok, hukuk yok, hiçbir şeyin olmadığı bir ülkede yaşar hale geldik. Ve lütfen artık bu halk bunu görsün yani. Ben sadece bunu dile getirmek istedim.
Teşekkürler. ...0212-809-3043 numaradan bize ulaşmaya devam edeceksiniz. Türkiye'nin bence bugünkü gündemi, lütfen ona özen gösterirseniz seviniyorum. Sizin adınıza soru soran bir gazeteci arkadaşımızın bir kadın olmasını da burada altını çizmek isterim. Kadın erkek fark etmez, şiddet konusunda denemez. Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında bir genel başkana soru sormak için mikrofonunu uzattığında genel başkanın işine bak demesiyle birlikte korumalar tarafından yani bence tartaklanmadır o. Tartaklanmasıyla birlikte uzaklaştırıldığına tanık olduk. Bu saatten sonra hangi gazeteci, hangi cesaretle, hangi koşullarda Türkiye'de soru sorabilir? Gerçekten çok tehlikeli bir süreç. İşte aydın olma, aydınlanma mücadelesi verme, toplum adına bir cümle koyabilme, bir yere gidebilme, bir şeyi taşıyabilme durumu açısından güç ama sorumluluk gerektiren bir dönemdeyiz. Biz de bu görevimizi yapmaya çalışıyoruz. En zorunu yapıyoruz. Evet, siyasilere soru sormak zor ama halka mikrofon vermek özgürce daha zor. Dün burada muazzam bir yayın yaptık. Ve hakikaten buradaki bu özgür mikrofonu açık tutmak irademizdeki çoğulculuktaki tavrımızı eğer Türkiye medyası topyekün gerçekleştirebilmiş olsa gerçekten ne Anayasa Mahkemesi'ne, ne Yüksek Seçim Kurulu'na, ne de herhangi bir yere ihtiyaç olmaz. Çünkü medya bu görevlerin tamamını yapar. Zaten medya kurumlar çürüdüğü zaman gereklidir. Ama şimdi bir de ilave bir çürüme oluyorsa eğer, burada olduğu gibi, Türkiye'de olduğu gibi medyada, o zaman tuz koktu denir. Vallahi vaziyet bu. Biraz sonra bir haber daha vereceğiz. İlginç bir gelişme TV yüzle ilgili. 0212 809 3043. 0212 809 3043. Ünal. Ünal. Ünal. Ünal gitti. Koptu. TV yüzden iki ünlü gazetecinin ayrıldığı haberini aldık. Bu işleri daha da karıştırmaya başladı. Çok ilginç şeyler oluyor. Hakikaten iş nereye geldi onu da bilemiyorum. Barış Arkadaş ve Gürkan Hacır TV yüzden ayrıldılar. Bu ayrılığın ben çok çok büyük olasılıkla Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrilen tabancadan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Bu tabanca gerçek tabanca değildi ama Sadat'ın reklam tabancasıydı. Bunun da burada kayıt altında olmasını istiyorum. Bu hamle orada çok kadim bir gazeteci olarak bulunan Uğur Dündar'ı ve oraya transfer olan Ece Üner'i de ne kadar etkileyecek göreceğiz. Çünkü ikisi de büyük transferler. Fakat ben ne demiştim? O gün istifa edilmesi gerekiyor. O gün olmazsa er ya da geç olur. Nitekim de oldu. Ne dediysek o demek istemezdim ama Ali kafayı sallıyor. Ali'ye şunu rica edeceğim. Burada bir arkadaşımız daha var. Yayıncılık hayatının önde gelen isimlerinden birisi. Kitap yayıncılığının. O da bizi duyuyor. Bu arada o yayıncı arkadaşımızın da bize kitap önerilerinden önümüzdeki günlerde faydalanacağız. Ali bana geçen gün demişti ki Emel abi sen ne zaman söyledin, ne zaman çıktı diye bir şey yapalım. Çalışma yapalım. Ben çok şımarıkça bir iş olmasın diye yapmayalım diyecektim, demiştim. Şimdi vazgeçiyorum. Çünkü bunları boşuna söylemiyoruz. Dolu dolu söylüyoruz. Dolu dolu söylediklerimizin de dolu dolu bir bedeli oluyor. Velhasıl kelam ne dediysek o şımarıklık olmaz değil mi Ali? Çok uzun zamandır bunu yapıyoruz. Ayrıca Halk TV ile ilgili söylediğimizde neler çıktı? Allah selamet versin. Neyse. 0212 809 3043. Siz yine de siz konuşun yeter ben çok konuştum. Müzik. isim söyledi ama Necdet An Kubilay. Kubilay buyurun.
İyi akşamlar Enver Bey. Ben bir görüşünüzü öğrenmek istiyorum. Bir belirleme yaparak. Şimdi bu seçimlerde Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda ben de hemfikirim. Onun aday olması gerekiyor. Siyasi sorumluluk demiştiniz siz de. Yalnız şunu söyleyeyim. Sonrası beni biraz endişelendiriyor. Altılı masa dediğimiz masa gerçekten bazı konularda pamuk ipliğine bağlıymış gibi görünüyor. Seçimden sonra Kılıçdaroğlu bir açıklama yaptı. Seçimden hemen sonra Cumhurbaşkanlığını kazanırsam yaptı diye hatırlıyorum. Cumhurbaşkanlığı kazanırsam partili Cumhurbaşkanı olmayacağım demişti. Peki CHP'de onun yerine gelecek olan kimse nasıl o altılı masayı veya CHP'nin içini nasıl tutacak, nasıl görüyorsunuz bunu? Bunu merak ediyorum, görüşlerinizi öğrenmek istiyorum.
Teşekkür ederim. Valla ben orada şöyle bir tahmin yapmıştım, halen de onun olabileceğini düşünüyorum. Şöyle ki ben Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun en azından yerel seçimler bitene kadar Cumhurbaşkanı olursa partinin başına ayrılmayacağını düşünüyordum. Çünkü yerel yönetimlere gidilecek bir sürede eğer bu tür bir risk alınırsa felaket olur. Halen de aynı kanıdayım. Önce onu söyleyeyim. İkincisi, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu ya da altılı masadan güçlü siyasi isimlerden bir diğeri olan Meral Akşener'in ki o zor ihtimal ama yine de o olabilir. İkisinden birisinin Cumhurbaşkanı adayı olması lazım geldiğini söylerken, tabii Kemal Kılıçdaroğlu'ndan eminim ama hadi genişletelim diye söylüyorum. Çok temel bir dayanağım vardı. Bugün o ayrıca önemli oldu. Düşünebiliyor musunuz? Arkasında bir siyasi parti örgütü ve güvencesi olmayan bir adayın Türkiye'nin bugünkü şiddet koşullarında tek başına hedef olmuş bir vaziyette nasıl seçim çalışması yapması mümkün olabilirdi? Bakınız çevrenize, partileriniz yok, doğru dürüst bir güvenliğiniz yok, miting yapacaksınız, konuşma yapacaksınız ki Kılıçdaroğlu'nu çubukta öldürmeye kalktılar, daha önce silah attılar. Dolayısıyla doğrusu budur, bir kere bunu söyleyeyim, bu bir. İkincisi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına benim tahminim Oğuz Kağan Salıcı ya da Faik Öztrak gibi bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında olan, Kemal Kılıçdaroğlu ile uyumlu çalışan, o Cumhurbaşkanı olduğunda da bu çalışmayı sürdürülebilecek bir isim gelebileceğini düşünüyorum. Bunun da %99 ihtimal olduğunu görüyorum. Bu vesileyle Cumhurbaşkanı ile parti arasında bir kopuş olmayacaktır. Bu vesileyle Cumhuriyet Halk Partisi en yakın çalışma arkadaşlarıyla Cumhurbaşkanı arasında köprü görevine devam edecektir. Bu kötü bir model olmaz. Eğer Sayın Akşener, ki ben sanmıyorum Cumhurbaşkanı baş yardımcılığını kabul edeceğini, çünkü o şimdi milletvekili olmadığı için parlamentoda yüksek bir sayıyla girildiğinde orada liderlik yapmak isteyecektir. Burada Sayın İmamoğlu'nun durumu ilginç. Şundan dolayı ilginç. Çünkü Sayın İmamoğlu'na hem siyasi yasak gelebilir. Güçlü isimlerden biri olduğu için söylüyorum. Siyasi yasak gelebilir, bir. İkincisi, gelmese bile genel başkanlığı alabilecek bir popülerliği olduğunu düşünebilir, alabilir bu arada. Ancak parti genel başkanı olduğunuz zaman belediye başkanlığınız düşer. Bunu riske eder mi bilmiyorum. Çünkü daha önce bunun çok kötü bir örneğini Murat Kalayalçın Bey Ankara Belediye Başkanlığı'nı bıraktı. CHP Genel Başkanı oldu. O günden bu tarafa da bir daha da bir şey olmadı. Ankara'da da ta Mansur Bey gelene kadar. Bunlar riskli işler. Ama ben Oğuz Kağan Salıcı ve Faik Bey'in ikisinden birisinin ikisinin de içinde bulunduğu bir yönetimde Kemal Bey'le çalışacağını tahmin ediyorum. Bir, Tunca Özkan gibi isimlerin büyük oranda tasfiye edileceğini düşünüyorum. Onlar güçlü kalmak isteyeceklerdir ama güçleri yetmeyecektir. Dolayısıyla daha liberal tezleri olan, neoliberalizme tamamen teslim olmamış, bir tarafı kamucu olan, Kürtlerle bir arayış içerisinde olabilecek bir siyasi hat oluşacaktır. Kemal Bey Cumhurbaşkanı olursa, Tayyip Bey Cumhurbaşkanı olursa daha baskıcı, çünkü ekonomik sıkıntılar artacak. Medyanın tamamen kontrol altına alındığı, hak hukuk arama ihtimalinin tamamen ortadan kalktığı en az her yıl, iki yılda bir seçimlerin olmak zorunda kalacağı, yoksulluğun arttığı bir beş yıla gireceğimizi kolaylıkla söyleyebilirim. Bu beş yılın sonunda kaç kişi ne biçimde ayakta kalır onu bilemem. Ancak Tayyip Bey'in ya ben yeni bir sayfa açıyorum deme mecburiyeti var, onu biliyorum. Hem dünyadan parayı getirebilmek, hem bu borçlanmayı, dövizi vesaireyi makul bir yere getirmek için. Ama bunu yaparken muhaliflerini de teker teker avlayacaktır. Bu muhaliflerin içerisinde herkes vardır. 3-4 ay sonra Türkiye'nin tamamı bir başka iklime girebilir. Size bir kitaptan söz etmek isterim. Kolay okunan ama zor bir kitap. Konu çetrefil. Ama kitabı okuduğunuz zaman gözleriniz yerinden çıkacak. İtalya'da faşizm anlatıyor. Faşizm de Papa ile Mussolini'nin işbirliğini anlatıyor. Ayrıntı yayınlarından Papa ve Mussolini kitabın adı. Mussolini'nin bir sosyalistken Birinci Dünya Savaşı sonunda bir anda partiden ihraç edilmesiyle birlikte nasıl pragmatik bir lidere dönüştüğü ve toplumdaki o içinde bulunduğu sıkıntılı durumu, kral, papa ve sivil siyaset arasındaki ilişkide faşist militanlarla sosyalistleri dövmeye başlayarak küçücük %2'lik %3'lük bir partiyken bir anda hızla büyümesi ve bu hızla büyüme sürecinde Papa'dan büyük destek görmesi, bildiğiniz Vatikan'dan ve Vatikan'ın faşist ideolojiyi demokrasi karşıtı olmak üzerinden ve en önemlisi laiklik karşıtı olmak üzerinden nasıl örgütlediğini görüyoruz. Mussolini tabii din adamlarından nefret ediyor. Bütün faşistler böyledir. Hatta rahipleri, papazları dövüyorlar sokaklarda. Türkiye için başka bir şey geçerli. Türkiye'deki İslamo faşizm diye tartışılıyor belli oranda. O yüzden oradaki faşizmin laik tonu Mussolini'nin pragmatizmiyle birlikte bir tür Katolik şemsiyesi altında faşizm yaratılıyor ve tek partiyle seçime giriliyor en sonunda. Dolayısıyla Türkiye'nin bir daha iki parti falan değil, seçimlere yine neredeyse tek parti çatısı altında gidebilecek kadar renksizleşebileceği ihtimalini de göz önünde bulundurmamız lazım. Ümit?
Evet. Merhaba Ömer.
Merhaba, buyurun.
Bu yol çekilir gibi değil İstanbul trafiğinde. O yüzden seni dinlemek büyük büyük keyif.
Teşekkür ederim.
Bu arada ben Ümit Zileli.
Bizim ya Zileli desen, Ümit deyince Allah canını almasın ya. Şimdi konuşabilir. Ben de diyorum yani bizim Ümitçim, bizim dinleyicilerimizin adı, birbirimize adımızla hitap etmemizde bir sıkıntı yok. O yüzden doğal karşıladım. Ama açıkçası sesini alamamıştım. Şimdi dertleşebiliriz. Evet. Ne güzel.
Şimdi evet. Birincisi, o senin en sondan başlayayım. O senin anlattığın kitap müthiş bir kitap gerçekten. Ama orada bir eksiklik var, onu şey yapmak için. Papa sadece Mussolini ile değil, Hitler'le de çok yakın çalıştı.
Tabii, bir sonraki aşamada evet.
Tabii, yani bu yani Yahudilerin Holokaust'ta, yani katliama uğraması, soykırıma uğramasında da papalığın çok büyük şeyi var.
Doğru.
Rolü var, onu söylemek lazım. Bir de bir kitapta ben önereyim o zaman. Bir gazeteci, Amerikalı bir gazetecinin bu üçüncü Ray, Hitler İmparatorluğu diğer adı.
O muazzam bir kitaptır. Üç cilt.
Üç cilttir evet. Ve gün gün anlatır. Ve müthiş. İnsanın gerçekten gözlerinin yuvalarından uğradığı. Neydi adı ya? William...
William Rich galiba. Benim burada şimdi bakarım, kütüphane arkamda. Ama Nazi İmparatorluğu gerçekten Ümit'in söylediği kitap okunmadan bugün Türkiye'de anlaşılamaz bence.
Doğru söylüyorsun. Aradan 80 yıl geçtikten sonra biz aynı şeyleri mi yaşıyoruz? Tedirginliğini ve şeyini de veriyor tabii bu arada. Onu da söylemek lazım.
Ama gerçekten Ümit o kitabı iyi aklına getirdin. Hani bazen insanlar şeyi soruyor ya, Türkiye'yi nasıl anlarız? İşte böyle anlarsınız. Oraya bakınca anlıyorsun. Evet, evet, evet.
Dünyayı da anlıyorsun aslında. Yani bu bugünkü diktatörleri, bugünkü faşist, özellikle Batı'da yükselen, özellikle Batı Avrupa'da, Avrupa'da yükselen faşizmden de bahsediyorum. Irkçılık vesaire evet. Tamamen hortlamış durumda ve açık açık artık oynuyorlar. Yani bu eskiden hani Nazi partisi yasaktır biliyorsun Almanya'da. Hala yasaktır evet. Ama aynen. Hiç kimsenin de taktığını zannetmiyorum. Başka isimler de zaten yapıyorlar. Ondan sonra tabii bugünün başka en önemli tarafı benim hep aklımda, sen çok güzel anlattın onu ama benim de aklımda şey olduğu zaman, Uğur abi hatırıma geldiği zaman, ben de onu tanımış olmaktan çok mutlu olan bir insanım. Aklıma ne geliyor biliyor musun? Bir kere yüz binlerce şemsiye, siyah şemsiyeler, tabii ki yüz binlerce insan demek bu aynı zamanda ve Ankara'nın taşına bak, süpüsü gelir. Evet. O müthiş, müthiş bir şeydi. Yani
şimdi onu da senin için Ruhi Su'dan hemen arkadan bir koyalım.
Çok sevinirim. Bir şey daha, onu da söyleyeyim çok uzatmadan.
Rica ederim.
Şeyi söyledin bak, o çok önemli. Eğer Tayyip Bey kazanırsa ne olur da anlattın. Ama orada bir eksiklik de şu. Şimdi şöyle bir soru sorsak. Tayyip Bey kazanır ama parlamentoyu, meclisi hem de bayağı iyi bir farkla, ki öyle gösteriyor bugünkü gösterge. Muhalefet kazanırsa ne olur? Bir de buna bakmak lazım tabii. Yani
aslında ben kendi payıma, hadi seninle bir akıl yürütme oyunu oynayalım. Bu arada İnkılap Yayınları'ndan William Shirer. Yeni baskısı İnkılap'tan olmuş. Bende eski baskıları var. Ama İnkılap yeniden yayınlayarak önemli bir iş yapmış. Şöyle bir akıl yürütme yapalım. O yüzden
bu arada bir dakika keseyim önce. Geçenlerde birkaç gün önce miydi hatırlamıyorum tam şimdi. Özlem'le yapmış olduğunuz programda bu oyunu oynadınız siz. Birbirinize yanlış vermek yerine sorularla çok hoşuma gitmişti. Evet, sor bakalım veya anlat.
Şimdi onu yapıyoruz. Ben de yani bir akıl yürütme yapacağım. Senin fikrini soracağım. Mesela ben diyorum ki bu kadar büyük bir iktisadi yükü taşıyacak bir cumhurbaşkanı olmak yerine onu yaratan isim yine tepede olsa ama aşağıda senin 400 milletvekilin olsa ve ona sürekli ben seni bugün yarın zaten görevden alacağım hadi yap bakalım ne yapacaksın dese, ben Türkiye açısından çok daha ilginç bir süreç olacağını düşünüyorum. Bu kez kalıcı bir yenilgi olur çünkü meclisi olmayan bir cumhurbaşkanı bir daha hayat boyu hiç kimse Türkiye'de tek adam hayali kurmaz diyor.
Onun deyimiyle söyleyeyim, topal ördek olmaktan öteye gidemeyecektir. Ya kendi söyler bunu, İmamoğlu için söylüyordu biliyorsun, topal ördek yapıldı. Yani İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi çünkü AKP'nin ve tabii ki yanına MHP ile birlikte çoğunluğunda. Yalnız bir şeyi de unutmayalım, bu adamlar aslında epey kurnaz. Yani bir zarfın içinden dört tane şeyden sadece İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı çıkarıp öbür üçünü içeride bırakmaları, çünkü eğer öyle yapmasalardı o çoğunluk da kalmayacaktı. Onu düşünürüm tabii. Ben bir de. Tabii. Değil mi? Yani onun için tabii. Çok güzel yaptılar. Ya kendi açılarından çok güzel bir oyun oynadım.
Yalnız Ümit, bence ilginç bir şey daha var. Hadi onu da konuşalım. O da şu. Senle biz bunu defalarca yaşadık, konuştuk da programlarda. Evet. Mesela şuna ne diyeceksin? Her dönem kendi siyasi kahramanlarını yaratır. Bu dönemde Ekrem Bey çıktı. Ben bu seçimde de yeni siyasi kahramanlar olacağını, yeni figürlerin Tayyip Bey'i de zorlayacağını düşünüyorum. Ne dersin buna?
Kesinlikle katılıyorum derim. Çünkü Tayyip Bey bu 20-21 yıla girdik. Bu süreç içinde kuruculardan yanında neredeyse hiç kimse kalmadı. Yani tamamen yenilendi. Hatta geçmişte kendisine çok ağır sözcüklerle saldıran diyeceğim artık, başka kelime gelmedi. Kişileri dahi yanına aldı. Yanında beraber kurduğu kişileri de bir nevi tırnak içinde söylemek gerekirse kurban etti. Şimdi gelinmiş olan noktada bir kere çok yorgun. Onu söyleyebilirim rahatlıkla. İki, ama hırs tabii burada çok, siyasetçilerde biliyorsun boynuz kulağı çoktan geçmiştir hırs konusunda.
Doğru.
Ondan sonra fakat ben mesela bunu bile düşündüm. Eğer gerekli şeyleri alabilmiş olsaydı, garantileri bilmem ne, acaba bu döneme tekrar bu kadar şeyi göze alarak girişir miydi? Orada benim mesela bazı kuşkularım var.
Ben orada sana bir şey söyleyeceğim. Bunu yani her siyasal gözlemci 3 aşağı 5 yukarı bilir. Ama biz fiili olarak da yaşadık. Ben ilk gençliğimde yaşadım. Eğer Özal vefat etmeseydi, Demirel'le İnönü biliyorsun onu aşağı alıp Yüce Divan'a yargılamaya götürecekti. O zamanki Cumhuriyet nüshalarında da var. Yazılıyordu bunlar. Şimdi... Evet. O da çok güçlü geldi ama arkasında parti marti kalmamıştı. Bu senin tezini de doğruluyor. Parlamentoyu kaybettiğin zaman o görevde oturmak lehine değil, aleyhine olmaya başlıyor bu sefer.
Kesinlikle olur. Bak mesela Özal eğer vefat etmeseydi Cumhurbaşkanlığından ayrılıp parti kurmayı bile ciddi ciddi düşünüyordu.
Tabii.
Yani Anavatan Partisi'nin artık niyadını doldurduğunu görüyordu. Ve yeni bir partiyle yeni bir çıkış yapmayı falan düşünüyordu. Yani bu olabilirdi. Olma ihtimali de bayağı yüksekti. Ama ömrü vefa etmedi. Şimdi bugüne geldiğimizde de baktığımızda aslında şu soruyu hep sormak lazım. Bunlar neye güveniyorlar acaba? Yani bu kadar baskıcı, bu kadar cüretkar, bu kadar efendim işte... insanları boğan bir iklimi yaratmakta tabii ki dünyada bunun örnekleri çok. Özellikle 2015'te o zaman başbakan olan şahsın ya bu şeyler oldukça AKP'nin de oyları artıyor sözünü unutmazsın herhalde.
Yani başımıza yani, bela hala.
maalesef öyle. Ama bunun karşılığında beni ferahlatan bir şey vardır. Onu da söyleyeyim sana. Çok zamanını aldım zaten. Şili'deki No hareketi gelir hep aklıma. Pinochet gibi bir diktatörü nasıl yıktıklarını bilirsin. Ve o kadar başarılı oldular ki yüksek yargı bile hayır bunlar kaybetti diyemedi. Ve kazandı. Verildi bu şey ve Pinochet biliyorsun daha sonra gitti İspanya'da gözaltına alındı, Fransa istedi tutuklayacağız dedi bilmem ne. Yani hayatının sonu çok rezil ve berbat bir şekilde. Ben bunu Pinochet için söylüyorum tabii. Ama böyle örnekler de var. Bunu da unutmamak lazım.
Bu arada senin söylediğinin tam tersi de soru olarak geçerli. neye güveniyorlar dedin ya, tam tersi de o kadar güvensizler ki o yüzden sertleşiyorlardı. Yani hiçbir güvenceleri olmadığı için de sertleşiyor. İkisi de yani ya bir dayanağın var ya da tamamen havadasın. Yani
havadasın.
Ben öyle bakıyorum.
Doğru. Ona da ihtimal çok yüksek orada da. Ama yapılacak bir şey kalmayınca bunların hepsini ya teker teker ya çifter çifter ya da toplu halde kullanırsın. Dünya tarihinde çok vardı biliyorsun bunun örnekleri. Onun için muhalefet birazcık daha etkin, birazcık daha uyanık olabilse idi bugüne kadar çok daha büyük yol almış olurlardı benim görüşüme göre. Fakat neyse ki bu son zamanlarda bir uyanış görüyorum ben. Ve şunu da söyleyeyim, kimse bir şey yapmasın. Kimse o şeyi bozmaya cesaret dahi edemez.
Valla benim oradaki kanaatim açık, onu da söyleyeyim. Ondan sonra seni yolcu ederiz. Benim kanaatim şu Ümit, net bir şekilde söylüyorum. iki kişi o masayı dağıtmadığı müddetçe o masada sorun olmaz. Göbek Meral Hanım'la Kemal Bey'dir. Diğerleri zaten çok önemli bir figür değil. Kemal Bey İstanbul modelini uygulayarak %50+1'i ilk turda da bulabilir diye düşünüyorum açıkçası.
Aynen, yani ben de düşünüyorum onu. Ama dediğim gibi asla Ankara ve İstanbul belediye başkanları asla ve kata yerlerinden ayrılmamalı. Asla bu İstanbul, özellikle İstanbul'dan bahsediyorum, böyle altın tepsi içinde kimseye sunulmamalı.
Aynı kanıdayım. Yani, bunu Ankara bir kere gitti, 25 sene sonra geri geldi.
Ya. Onda nasıl gittiğini biliyorsun. Yani gençler bunu bilmezler ama biz çok ağlamıştık. Ben yazılar yazdığımı çok iyi hatırlıyorum mesela. Aman ya, veya televizyon programlarında söylemiştim. Ya birbirinizin lehine Ankara ve İstanbul'da feragat edin. Yani DSP ile CHP'den bahsediyorum.
Tabii onlar ya.
Bütün göstergeleri onu yapsalar ne Tayyip Erdoğan kazanabilirdi, ne Melih Gökçek kazanabilirdi.
Tabii yani. Başka bir Türkiye olacaktı. Çok teşekkür ediyorum.
Canım ya, bu programı çok büyük bir zevkle dinledim, bir kere daha söylemek istiyorum.
Çok teşekkür ederim, bana çok güzel bir sürpriz oldu. Vallahi iyi ki varsın. Gazeteci dayanışması Uğur abi de, daha doğrusu benim için uzaktan abiydi o. Yazılarıyla usta olarak gördüğümüz mumcuyu da anmış olalım. Ruhi sudan da sana gelsin sevgili Ümit.
Eyvallah, sağ olun, var olun, teşekkür ederim.
Görüşmek üzere.
Ankara'nın dardır yolu, düşman aldı sağı solu. Sen gösterdin paşam bize, böyle günde doğru yolu.
Evet, bir büyük sanatçı Ruhi Su, bir büyük gazeteci yazar Uğur Mumcu. Ne kadar güzel ki bir meslektaşım telefon açıyor. Yani meslektaşım diyorum ama bizimki tabii meslektaşlıktan öte, beraber program yaptık. Neler yaşadık Ümit'le, bir gün onu çağırırım da onu da görürüz. O Fethullahçıların saldırdığı ortamda mücadele etmek de çok kolay değildi o günkü koşullarda. Şimdi çok sevdiğim bir başka arkadaşımı bağlayacağım. Bir akademisyeni, bir siyaset bilimciyi. Birçok açıdan bize verecek cevapları var. Neden çağırdığımı sorularımla anlayacaksınız. Sevgili Cangül Örnek. Hoş geldin Cangül.
Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim beni programına çağırdığın için. Yolda dinliyorum sık sık. Arada da dinleyici olarak sürpriz yapayım diyordum ama bir türlü işte araba kullanırken denk gelmedi. O yüzden sevindim seninle ve dinleyicilerinle bu programda buluştuğum için.
Ben de çok mutlu oldum. Senin tweetlerini takip ediyorum. İronini de görüyorum zaman zaman. Hakikaten akıl dışı olup bitenlere. Çok fazla sosyal medyada vakit harcamıyorsun ama işaret ettiklerinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu arada Türkiye'deki insanların Türkiye'yi nasıl anlayacağız diye merak ettikleri şeylerin tamamını, yani bir hap kitap, aynı zamanda çok iyi bir çalışma. Cangül Örneğin çalışması Can Yayınları'ndan tekrar Can Yayınları'ndan sonra Yordam'dan çıktı değil mi şimdi Cangül
evet,
kitap?
Evet, ikinci baskısı Yordam'dan çıktı. İlki Can Yayınları, ikincisi Yordam.
Aynı isimle çıktı.
Savaş Düşünce Hayatı, evet.
Evet, Türkiye'nin Soğuk Savaş Düşünce Hayatı. Zaten Türkiye'nin Soğuk Savaş'tan sonraki düşünce hayatını hep beraber yaşadık. Ne halt olduğunda hep beraber gördük kaynakları. Şimdi Cangül, seni özellikle konuk etmemin nedeni şu. Gençler bizi dinliyorsa eğer, hiç bilmiyorlar. Dönemi yaşamış olan ya da tanık olmuş olanlar da bir tür akıl yürütme kadar biliyorlar. Ama şu yeter, söz milletin meselesinin kimin kime karşı, hangi koşullarda, hangi iklimde olduğunu bir anlatır mısın? Çünkü Demokrat Parti biraz yetmez ama evet, Fethullahçılar vesaire gibi bir koalisyon partisi, sonra felaket oluyor. Onu bir anlatır mısın?
Yani Türkiye çok partili hayata 2. Dünya Savaşı'ndan sonra geçiyor biliyorsunuz. Biraz Batı dünyasına kabul görmek için, Batı dünyasında kabul görmek için bu kararı alıyor İsmet İnönü. Daha sonra da siyasi partiler kurulmaya başlanıyor. Demokrat Parti bu kurulan siyasi partilerden biri. Bu arada Demokrat Parti dışında kurulan siyasi partiler arasında sosyalist partiler de var ama bunlar hızla kapatılıyorlar birkaç ay içerisinde. İki tane sosyalist parti kapatılıyor. Demokrat Parti yoluna devam eden, İsmet İnönü'nün de desteğiyle bu arada yoluna devam eden partilerden. Hı hı. Başlıcası biliyorsunuz iki seçim var, 46-50 seçimleri. 50 seçimlerinde de iktidara gelecekler ve en önemli söylemleri işte hani artık bir grup seçkinin iktidarının sona ermekte olduğu ve sözün sandık yoluyla halka geçtiği. Daha doğrusu halk da demiyorlar ama mütedeyyin Türk milletine geçtiği propagandasını yaparak iktidara gelecekler. Tabii o seçimleri önemsiyoruz. Hem 46'yı hem 50'yi önemsiyoruz. Ben ayrıntılarına girmeyeyim seçimlerde ne oldu ne bitti. Ama 46'yı kazanamıyor Demokrat Parti. 50'de iktidara gelecek ama iki seçime de katılıyor. Şu açıdan önemli tabii. Yani sandık ne de olsa sıradan insanın sesini duyurabildiği demokratik sistemde katılım önemli katılım kanallarından bir tanesi. Yani önemsiz değil. Şöyle sonuçlar oluşuyor çünkü. Yani siz sandık gelmekteyken, sandık yaklaşınca sonuçta yaygın kitleler, emekçi kitleler olduğu için hani nüfusun büyük çoğunluğunu köylü, işçi, memur oluşturduğu için onlara bazı tavizler vermek zorunda kalıyorsunuz. İşte yakın dönemde de görüyoruz hani Cumhurbaşkanı da, Cumhurbaşkanlığı kabinesi de işte ne yaptı? Asgari ücret yükseltmek zorunda kaldı. EYT'lilerin çok uzun süredir bir talebi vardı. Onları gerçekleştirmek zorunda kaldı. Evet, seçim olmasaydı, seçim atmosferine Türkiye girmeseydi bunların hiçbiri olmayacaktı. Bunu biliyoruz. Seçimden sonra olmayacağını da biliyoruz bu tür şeyleri. Dolayısıyla aslında önemli bu seçimlerin 46'da 50'de yapılmış olması, halkın işte meydanları doldurması, siyasetçileri dinlemesi, bunları tartışması, sonra da bir karar vererek sandığa gitmesi. Başta çok geniş bir kitle destekliyor Demokrat Parti. Yani bunların arasında aydınlar var, gazeteciler var. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin özellikle 40'lı yılları son derece baskıcı uygulamalarla geçiyor. Mesela basına ciddi bir baskı da bunların arasında. Ekonomi kötü durumda çünkü 2. Dünya Savaşı yıllarında ciddi ekonomik sıkıntılar var. Yoksulluk var, hatta yokluk var. Dolayısıyla aslında geniş bir kesimin umudu oluyor Demokrat Parti. Henüz hani nasıl bir parti olacağı, ne yapacağı da çok belli değil. Ama bir şekilde işte grev vaat ediyorlar mesela, çok önemli. Diyorlar ki biz gelince basın özgürlüğü gelecek, biz gelince grev hakkı vereceğiz işçilere ve halk gerçekten örgütlenebilecek ve sözünü söyleyebilecek. İlk birkaç yılda böyle biraz balayı gibi geçiyor. Yani ilk işte 50'de gelecekler başa, ondan sonra birkaç yıl boyunca işler fena değil çünkü savaş konjonktürü bitmiş, ekonomi büyüyor. Ayrıntılarını girmeyeyim, hani hangi ekonomi tercihleri yaptılar vesaire. Liberal bir ekonomi tercihi olduğunu genel olarak söyleyeyim ama ekonomi büyüdüğü için ne de olsa savaş yıllarındaki o ciddi sıkıntılardan sonra ciddi bir rahatlama var. İşler ne zaman tersine dönmeye başlayacak Demokrat Parti açısından? 50'ler böyle 53-54 gibi artık o ekonomik bahar dönemi sona erecek. Çünkü aslında ciddi bir ekonomik programları yok. Ortada bir plan yok, sanayileşme falan gibi bir perspektif yok. Hani daha günübirlik işler yapıyorlar ve bu arada da ciddi uluslararası yardım var. Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen para var Marshall Planı kapsamında, onu harcıyorlar. Yani bir şey var, finansal bolluk da var aslında. Dış piyasalar da iyi. Tarım ürünü satarak fena bir gelir elde etmiyor Türkiye. Tarımda zaten büyüme esas olarak. Sonra da işte bu ekonomik göstergelerin yavaş yavaş tersine döndüğünü görüyoruz. Yani aynı aslında hani yakın dönemde yaşadığımız şey de biraz benziyor. Aynı demeyeyim ama biraz benziyor. Yani biz de işte yaklaşık olarak işte 2010'lara kadar bir dünyadaki yani finansal genişlemeden yararlandık. Para bizim gibi ülkelere geldi. İşte ne diyorlar, yükselmekte olan ekonomilere geldi. Bir parasal bolluk içerisinde o paraları büyük oranda inşaata, asfalta döken bir şey gördük. Ekonomi politikası gördük.
Cangül.
Deniz Tüker. Şunu söyleyeyim.
Cangül. Ha söyle. Söyle. Yani, sen, tamam.
Demokrat Parti'de de aynı şey oluyor. Deniz tükeniyor bir süre sonra. Deniz tükenince de buna bir çare bulamadıkları oranda baskıyı yoğunlaştırmaya başlıyorlar. Hani sesi çıkanı, itiraz edeni susturmaya başlıyorlar ve bu neredeyse bütün kesimleri kapsayan ciddi bir baskı dalgası olarak özellikle ellerin ikinci yarısında kimseye nefes aldırmayacak bir şekilde yoğunlaşıyor. Ben şey yapayım, sen bir şey soracaktın herhalde.
Şimdi bu iki şey önemli. Bir tanesi yeter söz milletin diyen taraf, muhalefet tek parti ediyor.
Tabii.
Bir kere bunu aklımızda tutalım.
Evet, evet.
Bir. İkincisi betona tapan, kolay borçlanma yapan bir siyaset izleniyor. Ve altında yatan şey de komünizm korkusu, anti-komünist bir söylem. Bunu da ortaya koyalım. Şimdi böyle bir komünizm tehdidi yok ama Erdoğan fırsat buldukça komünizmden söz ediyor. Fakat betona tapıyor Erdoğan hükümeti de. İnanılmaz borçlanma da yapıyor. Fakat burada bir tuhaflık var. Erdoğan yeter söz milletin diyor. Yani Erdoğan İnönü'nün konumunda. Bu karşılaştırmayı yaptığımızda biraz acayip değil mi bir? İkincisi
var. Ben nasıl böyle bir slogan seçtiklerini açıkçası anlamadım. Yani hani tabii ki Demokrat Parti mirasına ve Menderes'e hani zaten çok uzun
o ayrı bir şey.
Bir şeyleri var. Yani sürekli bir göndermeleri var ve oradan bir meşruiyet devşirmeye, hatta bir mağduriyet de devşirmeye çalışıyorlar. Ama çok açıkçası aklımın aldığı bir slogan değil. Çünkü sen de söyledin. Yani yeter söz milletindir derken tek parti iktidarına karşı söyleniyor bu. Yani tek parti iktidarı bitecek. Halk sandıkta kendisini iktidara getirecek anlamda söyle. Bir oradan zaten uyumsuz. Bir de bir taraf Millet İttifakı, diğeri Cumhur İttifakı. Yani aslında Millet İttifakı'na karşı yeter söz milletindir. Bilmiyorum hani siyasal iletişim
yeter,
daha iyi çözümlerler. Şey olarak da yanlış. Yani siyasal iletişim dili açısından da problemli gibi geliyor bana. Yani
aslında rakibi ne diyor? Millet. Ama burada tuhaf bir şey daha oluyor. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinin videolarını gördüm. Herhalde bir karar vermişler.
Evet, gördüm.
Bunlar da yeter söz milletin diyor. Ya bunu sizin partinize karşı Demokrat Parti söylemiş. Nasıl ne bulunmaz bir sloganmış ki bu?
Aynı el işaretini yapıyorlar. Yani
evet,
bir afiş var.
Evet.
Demokrat Parti'nin
evet.
Bir memur var. Ona çizdirdiği, şimdi adını unuttum. Bir el işareti var işte böyle hani yeter şeklinde havaya kalkmış tek biri.
Evet.
Şimdi bir de onu yapıyorlar. Şimdi Demokrat Parti mirası yani başlangıçta hadi 50'li yıllarda diyelim ki bir nebze hani bunun şey olması hani ne tür bir şekilde karşılanması anlaşılabilir. Ama Demokrat Parti toptan olarak çok büyük zarar verdi Türkiye'ye. Yani bunu hiç unutmamak lazım. Bugün hani Türkiye'nin ekonomik sıkıntılarından tutun. Basınla ilgili yaşanan problemlere, oradan tutun üniversite özelliğini çiğneyen uygulamalara, hukukun üstünlüğünü yok sayan, anayasayı yok sayan anayasal ihlallere karşı kadar her şey yaşandı o dönemde. Yani bir 10 yıla çok büyük anayasal suçlar sığdıran bir iktidardan bahsediyoruz. Şimdi bu iktidar meşru değil ki, yani tamam ucunda bir idam olması kesinlikle kabul edilebilir bir şey değil. Ama hani onu yani şimdi idamlar var diye 10 senelik bir de biliyorsun Cumhuriyet Halk Partisi'nin mallarına el koydular. İşte şey halk evlerini aldılar ellerinden. Tahkikat komisyonuyla Cumhuriyet Halk Partisi'ni
yazdılar. Yazı yazamıyordun. Yazıları gönderiyordun.
Evet.
Yani yazı yazamıyordun, oraya gönderiyordun. Bir de bayağı İsmet İnönü'yü de bayağı dövdüler, tartakladılar
tabii,
falan.
Tabii. Yani Uşak'ta kafasına taş attılar. Topkapı'da linç etmeye çalıştılar. Yani linç etmeye çalıştılar derken bayağı fiili son anda olarak son anda bir müdahaleyle kurtarıldı ki İsmet İnönü sonuçta milli mücadele kahramanı bir komutan aynı zamanda
tabii,
yani
tabii.
Sıradan bir muhalefet figürü de değil. Hatırlarsın bu şeydeki Kılıçdaroğlu'nun başına gelen linç olayı zamanında bunlar hatırlatıldı, yani Türkiye'nin tarihi tekerrür mü ediyor diye. Şimdi o mirasla dolayısıyla yani bizim bunu çok iyi anlatmamız lazım. Ben her 27 Mayıs'ta da bunları tekrar yazıyorum sağda solda, işte sosyal medyada. Yani yaşanan daha sonraki darbe sürecinin hataları, büyük haksızlıkları hiçbir zaman bize 1950 ile 60 arasında yaşanan çok ağır baskıyı ve hani bu arada çok uzun yıllar Türkiye'nin boynuna asılı kalacak olan geri kalmış borçlu ekonomiyi unutturmamalı. Yani bunların hepsini daha sonraki kuşaklar ödemek zorunda kaldılar. Dolayısıyla ben anlam veremedim ve komik de buldum videoları açıkçası. Yani bir tabir kullanmam gerekirse absürt diyelim. Belki komikten ziyade absürt her açıdan.
Bu arada Cangül Sol Portal'da Geçen birkaç ay önce Menderes'in gizli grup toplantısı konuşmaları da yayınlandı. Hı-hı. Okumuşundur. Mesela evet, bence evet. O çok çok önemli bir haberdi o. O gizli bilgilerin açıklanmasıyla birlikte Menderes'in ekibinin de silahlandığı, askeri Hı-hı. müdahaleye karşı Hı-hı. karşılık vereceği ve bunun beklendiği yönünde yepyeni bilgiler de çıktı.
Evet, yani, evet.
Yani herkes birbirinin farkındaymış. Yeni bir bilgi, bilmiyorum sen biliyor muydun ama bence çok etkileyici bir bilgi.
Ben hayır, yani silahlanmayı düşündüklerini bilmiyordum ama 50'lerin sonu, yani bu son 2 yıl 58-59 gibi çok ciddi olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin silahlandığı yönünde bir söylemi var Demokrat Parti'nin. Demek ki yani bunu bayağı ciddi, çünkü bazı yerlerde çatışmalar var, mesela Kayseri'de çatışma var, yani silahlı çatışma var bir seçim dolayısıyla taraflar, Demokrat Partili birileri silahlarını ateşliyorlar vesaire. Bilmiyorum, hani öyle bir yani oraya gittiğini zannetmiyorum ama sonuçta bunun hani silaha döküldüğü nokta bile var. Dolayısıyla çok da açıkçası hani büyük bir şaşkınlık yaşamadım. Ama yine de bilinmiyordu. Yani benim bildiğim kadarıyla tarihçilerin de yazdığı bir şey değil bu bugüne kadar. Tabii darbe önceden tahmin ediliyor. Yani darbe zaten geliyorum diyerek geliyor, öyle bir gizli gizli gelmiyor. Yani birkaç defa uyarı var. Sorunu başka türlü çözmeye çalışıyorlar. Menderes de bunun farkında. Neyse, orada ayrıntılar var. Yani hani kim ne yaptı, ne etti diye. Ama hani toparlarsak gerçekten de hani biraz bu dönemi iyi bilirseniz meşrulaştırılmaması gereken, özellikle şimdi genç kuşaklar bunları takip ediyorlar, onların gözünde hiç meşrulaştırılmaması gereken korkunç uygulamalar. İşte bugünkü gibi anayasayı yok saymak mesela. Bir anayasa yokmuş gibi davranmak. Bugün de öyle yani.
Evet, aslında fiili olarak yok, evet. Evet. Sevgili Cangül, bu arada dinleyenlerimiz için anımsatalım. Cangül Örnek'le konuşuyoruz. Gerçekten de önemli bir konuyu konuşuyoruz. Çünkü bugün herkes yeter söz milletin diyor. Yani aslında birbiriyle yarışan partilerin aynı sloganı kullandığı dünyadaki tek örnek herhalde. Ve bu slogan ikisine de ait değil. Değil mi? Yani ben bu arada, yani çok acayip bir şey.
Şöyle bir şey de var o sloganla ilgili, şöyle bir sıkıntı da var. Şimdi millet derken Demokrat Parti genellikle sağ gelenek zaten hani ulus yerine millet demeyi tercih eder. Çünkü burada bir İslami bir kimlik vurgusu vardır. Yani hani Türk halkı, ama bu İslami bir kimlik vurgusuyla beraber kullanılır millet. Yani seküler olmayan, en azından yani seküler ulus kavramının karşısına konur. Dindar, mütedeyyin kitleler olarak millet. Dolayısıyla siz burada millet kullanırken aslında bu sağ geleneğin aslında söylemini de yeniden üretiyorsunuz. Yani aslında sosyal demokrat geçmişten gelir Cumhuriyet Halk Partisi. Halk der yani bilerek. Ya ulus der ya halk der. Yani bu kavramsal tercihler de önemlidir. Biz mesela bunların da izini süreriz. Yani neden o kavramı kullanıyor? Ne demek istiyor? Kimi dışlıyor?
Tabii burada ben özellikle tabii ulus da bir modernleşme ifadesi sözcük olarak ama halk bence çok daha fazla bir anlamı var. Hem karma ekonomiyle kuruluyor burası nihayetinde. Kamucu bir tarafı var. Ve ikinci vurguda cumhuriyeti, halkın cumhuriyeti yapıyor. Hı-hı. Gericiliğe karşı bir durum yapıyor. Hı-hı. Şimdi bunların hepsi önemli. Az önce senin kullandığın bir kavrama ben sürekli itiraz ettiğim için, sen de bir hocasın, ben mi yanlış yapıyorum yoksa doğru muyum diye sana sormak istiyorum. Bana göre siyasal iletişim diye bir disiplin yoktur. Bana göre bunun adı Amerikan tipi siyasete uygulanan reklamcılıktır. Şimdi nedenini söyleyeyim. Türkiye'de şöyle bir acayiplik var Cangül. Ben bildiğim için söylüyorum. Şöyle bir şey yapılıyor. Sen bir partiye üye oluyorsun. Bin bir zorlukla delege seçiliyorsun. Belki milletvekili oluyorsun ve partinin yetkili organlarında görev yapıyorsun. Kurultay delegesi oluyorsun. Parti meclisi üyesi oluyorsun. Milletvekili oluyorsun. Genel başkan yardımcısı oluyorsun. Örgütlerde oluyorsun. Yani milyonlarca üyen oluyor. Ve bir genel başkan diyor ki, ya diyor, bunların hepsi affedersiniz yarım akıllı. Bir tane reklamcı çocuk bulalım. Bunun da adı siyasal iletişim. O ne derse yapalım. Şimdi Türkiye'de fiili olarak bunu yapan partiler var, ben biliyorum, isimlerini de açıkladım. Hı hı. Şimdi bu gördüğümüz meselelerde biraz onun sonucu. Siyasetin bu kadar geniş tabanı olan insan kaynağı deniyor ya, bu kadar çok insanı olan yapıların dışarıdan iki tane Amerikancı oğlana ya da kıza anahtar teslim verilmesi bir ayıp, bir akıl dışılık, bir siyaset dışılık değil midir? Yani ben siyasal iletişimin bir uydurma olduğunu düşünüyorum. Ne demek siyasal iletişim yani? Ne düşünüyorsun bu konuda?
Valla kavramı tam da güncel olarak çok popüler olduğu için bu mesele kullandım. Yani hani siyasal iletişimciler de şimdi sağdan soldan hani sürekli özellikle liderlere bir takım telkinlerde bulunuyorlar. Onlar da anladığım kadarıyla profesyonel destek veriyorlar. Alıyorlar bu kesimlerden, bu isimlerden. Ya iletişim fakültelerinde de tabii hani siyasal iletişim diye bir şey var sonuçta, bir alt disiplin diyelim, disiplin demeyelim de bir alt uzmanlık alanı var. Ama şu anlamda sana katılıyorum. Yani Türkiye'de siyasal iletişim denen hani profesyonel meslek grubu olarak, hani bir disiplin olarak, bir alt bilim alanı olarak değil de bir profesyonel meslek olarak siyasal iletişim yükselmesi zaten hani halkın taleplerinin de göz ardı edilmesiyle paralellik taşıyor. Yani sizin bir takım hani nasıl diyeyim, görüntülere, bir takım mesajlara, işte bu beyaz gömlek olur, işte efendim hani şu sloganı kullanmak olur, gençlerle görünmek olur, hani bir takım böyle ipuçları var bu liderlere verilen, ya da işte dilinizi şöyle kurun, böyle kurmayın, pozitif mesajlar, negatif mesajlar. Ya bunların son 10 yılda Türkiye siyasetinde gerçekten çok yer işgal etmeye başladığını, ya da partilerin siyasi söylemlerini ya da görüntülerini belirlerken bunlardan büyük oranda beslendiğini görüyoruz. Ben de buna çok ciddi olarak aslında karşıyım. Bakma kullandığıma şey olarak, yani bu profesyonel mesleği kastederek kullanmıştım. Çok popüler olduğu için bugünlerde onlar itiraz ederler diye. Ama bunun siyasete öne çıkması, profesyonelleşmenin öne çıkması şu demek: siyasetçi artık profesyonel bir meslek adamı, meslek erbabı, meslek insanı haline gelmiş durumda. Dolayısıyla Cangül, politikaların içeriğinden çok bunları nasıl sunduğu mesele haline getiriliyor. Yani biz mesela Cumhuriyet Halk Partisi için çok daha başarılı bir siyasi söylem tasarlayabiliriz. Ama onlar bununla ilgilenmeyen, yani politikalarını halk için, halkın ihtiyaçlarına yönelik politikalar olarak kurmak yerine ne yapıyorlar? Bunu nasıl sunduklarını, nasıl göründüklerini öne çıkarıyorlar. Bunun için de profesyonel destek alıyorlar. Gerçekten de bunun yanlış yönlendiren bir, yani siyasetçileri özellikle yanlış yönlendiren bir tarafı da olduğunu düşünüyorum. Ama siyasetçiler de artık belki halkın ihtiyaçlarıyla aralarındaki bağlantılar gittikçe zayıfladığı için, dünyada da böyle bu. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde zaten böyle. Hani birbirlerine benzediği oranda siyasetçiler, Demokrat Parti, Cumhuriyet Parti, orada siyasi olarak birbirlerine o kadar benzer hale geldiler ki, bu tür hani nasıl diyelim, halkla ilişkiler teknikleriyle, propaganda teknikleriyle birbirlerinden ayırt edilir hale geldiler. Aslında Türkiye'de yaşanan süreçte biraz o. Yani gelecek olan partiyle, işte tarafla ya da hani grupla yeni muhalefet iktidara gelecekse, iktidardan mesela ekonomik olarak hangi farklı çizgiyi izleyecek, onu söylemek yerine hani işte mutfağında yayın yapmak, gömleğini sıyırmak vesaire gibi küçük siyasal iletişim hileleriyle kendisini farklılaştırmaya çalışıyor. Ne yazık ki bu Türkiye siyaseti olmadığı için uzun süre benim aslında içim rahattı. Hani Amerikan siyasetini takip ettiğimde, bunun henüz Türkiye siyaseti sirayet etmediğini gördüğümde bir nebze rahattım. Ama ideolojiler önemsizleşince tabii dünyada, yerine partiler birbirine benzemeye başlayınca yerini artık işte bu tür hani renkli nüanslar bırakıyor. Yaşadığımız süreç aslında büyük oranda bu. Yani bir reklamcılık faaliyetine dönüşüyor siyasi pratik. Kendi kendime mi konuşuyordum acaba?
Hayır.
Cangül orada mı? Sevgili Cangül orada mısın?
Buradayım.
Senin söylediklerinin tamamını biz duyduk ama bizi sen duyamadın. Benden teknik bir sorun çıktı. Dinleyicilerimiz duydu. Tamam. Ben de üç kez Cangül demiştim. Bir örnek vermek için demiştim. Tabii. Beyaz gömlek, yakışıklı bir adam, döner ekmek, mahzun kırmızı gül, kontör, sonuç %7. Yani şu anda da Cumhurbaşkanı olmaya çalışan Cem Uzan. Şimdi bakın, bu değerli dinleyiciler, bu şu anlama geliyor: eğer o %7 olmayaydı, %10 barajını açan parti sayısı 4 olacaktı, Tansu Çiller'in hayatının sonu gelmemiş olacaktı. Belki Deniz Baykal bu kadar piyasada güçlü dolaşmayacaktı. Muhtemelen o zaman MHP de geçmiş olacaktı. 4 hatta 5 partili HDP de grup kurabilecek seviyeye gelmişti. Bir ülke olacaktı. Tekrar ediyorum. Beyaz gömlek, yakışıklı bir adam, döner ekmek, mahzun kırmızı gül, kontör. İdeoloji de lümpen milliyetçilik. Başka hiçbir şey yok. Hamaset. Bunun karşılığı %7. Ve şimdi Türkiye'de Cumhuriyet'in kalesi olarak bilinen İzmirli dostlar ne olur alınmasın ama İzmir'de Cem Uzan ikinci parti çıktı. Şimdi buradan biraz konuşmak gerekiyor. Hangi saha araştırması, hangi sosyolojik veri, ne dersen deyin, bunu açıklamak Türkiye'de çok kolay değil. Bunun üzerinden Türkiye tartışıyor. Bu bağlamda baktığında seçimi nasıl görüyorsun?
Ya bu aslında bizim bu seçimde de karşılaşabileceğimiz bir tablo. Bilmiyorum aynı oy oranlarına ulaşacağına ihtimal vermiyorum ama Zafer Partisi de çok farklı değil aslında. Hani Cem Uzan'dan tabii, Cem Uzan'ın bir kanalı vardı, büyük bir para gücü vardı, mitinglerde işte promosyonlar yapıyordu vesaire. Ama hani söylemin tekliği ve banalliği açısından çok da benziyor iki siyasi parti birbirine. Daha doğrusu birine Cem Uzan hareketi diyelim, birine de Ümit Özdağ hareketi diyelim. Yani siyasi parti demek için biraz erken, yani zaten Cem Uzan'ın hareketine diyemeyiz de, hani Zafer Partisi içinde bu kavramı çok kolay kullanamıyorum ben şu anda. Burada tabii şöyle bir şey var. Yani sadece siyasal iletişim meselesi değil, sadece medyanın gücü değil. İdeolojiler ortadan kalktığında ya da zayıfladığında kriz ve yoksulluk derinleştiğinde bu tür daha banal siyasi söylemlerin tek konulu, genellikle bunlar tek konulu olur. Mesela işte Suriyelilerden nefret ya da işte ne bileyim göçmenleri istememe, bir dini problem edinme, o dinin dine mensup insanları hedef gösterme şeklinde olabilir. Bunlar tabii boy veriyor ve bunlar özellikle gençler arasında daha hızlı tutuluyor. Çünkü gelecek yani bir şey, bir ideolojik bağlanma yaratamıyorsanız insanlarda, ya bu ne olabilir? Halkçılık olabilir, bu ne olabilir? Yani mesela sol olabilir, sağ olabilir. Ama bunlar gittikçe anlamını yitiriyorsa ve siyaset kurumu özellikle genç nüfusa bir gelecek sunamıyorsa, yani bugününüz böyle ama yarınız bundan daha iyi olacağı gösteremiyorsa, bu durumda bu tür hani daha basit, kaba, işte şeyi okşayan, hani o içimizdeki lümpeni, yani toplumdaki o lümpenizmi okşayan siyasi aktörler ön plana çıkıyor. Şeyde Cem Uzan büyük oranda böyleydi. Yani o zamanki Türkiye siyasetini de hatırlayın. Yani Tansu Çiller falan gibisinden sayıldı ya zaten, hani o bile evet, kendi başına bir şey açıklıyor. Gerçekten çok umutsuz bir tablo vardı Türkiye için. Cem Uzan bundan yararlandı. Şimdi aynı şeyi Zafer Partisi yapmaya çalışıyor. Tabii bu durum biraz daha farklı çünkü Zafer Partisi bir yandan da hani bence hani aynı zamanda bir siyasi proje, yani muhalefet açısından da son derece büyük dezavantajlar yaratabileceğini düşünüyorum. Hani özellikle bıçak sırtında bir siyasi yarış ortamında bu tür partilerin birden ortaya çıkması ve güç kazanması oldukça hepimizi şüphelendirmesi gereken, dikkatle izlememiz gereken şeyler bunlar. Ama Avrupa'da da böyle, Türkiye'de de böyle. Gerçekten orada da mesela yani öyle örnekler görüyorsunuz ki bir pop star ya da işte çok uzağa gitmemize gerek yok. Ukrayna'da bir talk şov şeyi yapan, işi yapan bir sıradan bir her gün bir televizyon yıldızı başbakan haline gelebiliyor ve gerçekten de siyaset, yani halk şeyin toplumu siyasetle kurduğu bağda, siyasetin sunduğu programda bir sorun var orada. Yoksa sadece tek başına bu insanların başarısı ya da siyasal iletişimin başarısına falan bağlanamaz bunlar. Bir umutsuzluk tablosu, siyasetin de çürümüşlüğü, böyle tablolar, böyle aktörlerin hiç beklenmedik şekilde öne çıkmasını sağlıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump aynen böyle yükseldi. Ve insanları anlıyorsunuz, yani Trump neden Trump'a destek verdiklerini. Hatta ben açıkçası neden Biden'a destek verildiğini anlamıyorum. Çünkü biri hiçbir şey söylemiyor. Tamamen ana akımın sermaye sınıfının sözcüsü durumunda. Diğeri sermaye sınıfından geldiği halde o alt sınıfların, işte mavi yakalı işçilerin öfkesini siyasete kanalize etmeyi başarıyor. İşte bunu da neyle yapıyorsunuz? Nefret söylemi burada çok işe yarıyor.
Şimdi şey şunu
o yüzden
şunu da
ben Zafer Partisi'nin varlığını oldukça ciddiye almamız gerektiğini düşünüyorum.
Ben de, ancak şunu da söylememiz gerekiyor tabii. Bugün sosyal medya hem nefret söylemini pekiştiriyor, hem de Zafer Partisi gibi bir takım partilerin sinir uçlarıyla oynadığı zaman büyümesini kar topu gibi sağlıyor. Bununla ilgili de Türkiye'de çok önemli bir mesele var. Gerekçesini unutarak, sorumlularını unutarak sığınmacılarla ilgili, ki uluslararası konumları da belirsiz aynı zamanda. Sığınmacılarla ilgili sıkıntılar o kadar büyümüş durumda ki bununla ilgili sizi göndereceğiz, sizi buradan paketleyeceğiz, işte Zafer Turizm Yolcuları falan gibi çok basit bir takım söylemler netice alıyor. Bu şu anlamında geliyor: birisi kalkıp da ya birader öyle gönderemezsiniz, çünkü bunların çoluğu var, çocuğu var, evi var, barkı var, korkuları var. Bunları bir trene bindirip göndermenin uluslararası hukuku var, şusu var, busu var diyemiyorsunuz. Dediğiniz zaman millet zannediyor ki durumu onaylıyormuşsunuz gibi algılıyor. Halbuki mesela en azından Kılıçdaroğlu 2 yıllık bir program yapacağız dedi, uluslararası toplantı yapacağız, bir şey söyledi yani. Ama buna gerek yok, göndereceğiz dediniz mi herhalde bir 3 puan cebinizdedir diye düşünüyorum ben. Herhalde sen de bunu kastediyorsun.
Yani evet, bir defa ya şunu da kastediyorum. Bir siyasi partinin gün, yani Türkiye'ye dair bu kadar karmaşık problemleri, bu kadar girift problemleri olan bir topluma dair siyasi programının tek öğesi göçmenleri göndereceğiz olamaz. Yani bundan da yola bunu isteyen siyasi partiler olabilir. Ama hani bunların yanında Türkiye'nin ekonomisi var, Türkiye'nin tarım sorunu var, Türkiye'nin ulaşım sorunu var, Türkiye'nin ne bileyim şu an bir ulusal savunma sorunu var. Yani o kadar çok sorunu var ki siz ama bütün bu sorunlar içerisinde hiçbir şey yani bu Türkiye'yi nasıl düze çıkaracağınıza dair hiçbir şey söylemediğinizde ve tek şey odaklandığınızda, tek konuya odaklandığınızda durum değişiyor. Dolayısıyla göçmenleri göndereceğiz diyen herhangi bir siyasi parti değil Zafer Partisi. Sadece bunu söyleyen bir parti. Ve bunu nasıl yapacağını da söylemiyor. Yani gördüm ben de o reklamları. İşte bir tane otobüs Zafer Turizm. Öyle olmayacağını onlar da biliyorlar. Biz de biliyoruz. Herkes biliyor. Tabii bu üzücü. Yani şu üzücü. Hani hiçbir şey vaat etmeyen bir partinin, sadece işte bir otobüs gösteren partinin sürekli nefret söylemini kaşıyarak 1-2 oy alması, %1-2 oy alması ve Türkiye'de bu kadar kritik bir seçim sürecinde, yani 1'in 2'nin hatta yarım puanın, İstanbul seçimlerini düşünün, birkaç bin oyun bazen önemli olduğu bir ülkede tabii bu çok dikkat edilmesi gereken bir durum. O anlamda söyledim. Tabii ki göçmenler konusunda çok ciddi, yani daha doğrusu sığınmacılar mı deriz bunlara, göçmenler mi deriz, çok ciddi problemleri var Türkiye'nin ama
Cangül
çoktan aşmış durumda farkı ettiysen. Bunun üstüne Ruslar geldi, Afganlar geldi.
Şimdi Cangül geldi. Orada bir de benim öğrenebildiğim kadarıyla, bütün hukuki süreci bilmiyorum ama Türkiye'de olanların her bir grubun da ayrı statüsü var.
Tabii, tabii.
Dolayısıyla hani böyle sokaktan toplayıp da milleti götüremezsin. Mesela geçen de ben bir olay yaşadım. Bir tane siyah bir çocuk garsonluk yapıyor. Millet çocuğa muhtemelen Afrika'dan gelmiş, Türkiye'ye göç etmiş birisi diye bakıp nefret duyuyor. Sonra çocukla sohbet ettik. Çocuk Türkiye'de okumaya gelmiş. ülkesine dönecek. Dolayısıyla yüksek lisans yapıyor. Hekim olacak. Burada da ekmeğini kazanmaya çalışıyor. Yani aslında kalsa da belki faydalı olabilecek bir insan, o ayrı, ama zaten dönecek. Fakat sıradan insanın sadece onun teniyle çalışıyor olmasından dolayı bir nefreti oluşuyor. Bir de böyle büyük bir risk var. Bir. İkincisi paranın değeri düşüyor. Daha düne kadar öfkelenmeyeceğiniz, örneğin bir işte ya İsviçreli batıdan geldi falan diye el üstünde tutulan, bir ikiyüzlülük el üstünde tutulan insanlar şimdi İstanbul'da, Moda'da, Etiler'de, Nişantaşı'nda ev kirası olmuş 30 bin lira. Adam için 1500 euro. Anlatabiliyor muyum? Bütün iyi yerlerde bu sefer onlar oturuyor. Yani çok acayip bir denklem var. Farklı sebeplerden dolayı birçok tepki doğuyor. O yüzden
çok karmaşık bir mesele bu artık.
Yani Zafer Partisi'nin dediği gibi gönderirim. Keşke hayat bu kadar kolay olsa, yani para basarım ekonomi çözülür gibi bir şey yani bu.
Tabii aynen öyle. Yani bir de yanlış bilgiler de var. Şimdi Suriyelilerin statüsü çok daha farklı. Onlar mesela ev bile alamıyorlar burada. Yani bir takım tabii Türk emlakçıları sağ olsunlar bir takım hileli yollar geliştirmiş durumdalar, ama normalde onların satın alması, Türkiye'de emlak sahibi olması yasal değil. Ve o yüzden bakın, zaten hani yabancılara emlak satışlarına dair istatistiklerde Suriyelileri göremezsiniz. Bir takım bizim ezberlerimiz var. Bu ezberler doğru her zaman değil. Yani mesela emlak balonunun Suriyeliler yüzünden patladığı falan gibi şeyler diyorum ben insanlardan. Bu doğru değil. Bir de sana benzeyen bir örnek ben anlatayım. Benim oğlumun sınıfında da derisi farklı renk bir öğrenci var ve gayet şey aslında, hani Türk bir baba, bir yabancı biriyle evleniyor falan. Yani çok üzülüyorum. Hani acaba insanlar bu insanlara karşı da bilmedikleri için konum dışlayıcı tavır geliştiriyorlar mıdır diye. Dolayısıyla çok çok hassas meseleler bunlar. Yani otobüs gösterip sınırdan göndereceğiz diye zaten uluslararası hukuk gereği bunu yapamazsınız. Bir de çok zor bir mesele gerçekten. Hani gelmeleri, yıllar süren insanların gitmesi, öyle bir otobüse binip Halep'te inmek de olmuyor.
Yani bir de şöyle bir sorun da var. Bunu hiç kimse konuşmuyor ama bugün herhalde 10 milyonu bulan bu insanların %20'si de burada doğdular. Dolayısıyla adam kendi ülkesinin, yani bu çocuklar kendi ülkesinin dilini bilmiyor bir kere. Oraya dair hiçbir kültürel şeyi yok, bir bilinci yok. Dolayısıyla bu insanların çocuklarıyla birlikte git dediğiniz zaman iki tarafta şey olacak. Bu kez bence bu doğru planlanmazsa yeni bir tehcir tartışmasına döner. Buradaki popülizm bence çok tehlikeli. Bunu düşünerek, uluslararası hukuku koruyarak yapmak lazım.
Bunun gerçekçi olmadığını, ben Zafer Partisi'ni gayet iyi bildiğini düşünüyorum.
Elbette.
Ve hani sorunların da böyle çözülmeyeceğini gayet iyi bildiklerinden eminim. Ama hani bu bir seçim ötesinde ortaya çıkmış, biraz şaşırtıcı bir şekilde ortaya çıkmış bir siyasi hareket haline geldi. Bir aktör çıktı ortaya. Biz de dikkatle izliyoruz. Yoksa gerçekten söylediklerinin pek de böyle hani ciddiye alınır tarafı yok. Ama işte dediğimiz gibi, yani hani Cem Uzan örneğine geri dönersek, Türkiye'nin gençlere özellikle gelecek sunamadığı durumlarda daha kestirme çözümler, birilerini işte hedef göstermek ve sorunlarının kaynağı olarak onu görmek. Çünkü uzun uzadıya mücadele etmeniz gerekmeyecek. O zaman uzun uzadıya işte ne bileyim analiz etmeniz gerekmeyecek. Bu kolaylaşıyor. Yaşadığımız şey tam olarak bu. O yüzden hani herkesi biraz daha hani Türkiye'nin sorunları konusunda daha geniş bir perspektiften düşünmeye ve siyasi kararlarını alırken, yani oy verme olabilir, bu başka bir şey olabilir, bir eyleme katılma olur, ne olursa olsun herhangi bir siyasi eylem durumunda da bu perspektiften bakarak tavır geliştirme yönünde bir şeye ikna etmemiz gerekiyor tekrar Türk halkı.
Biraz düşünmek, söylem gerçekçi midir, bunun uygulanabileceği bir meşruiyet var mıdır diye düşünmek herhalde hepimizin doğal beklentisi. Son bir soru soracağım sevgili Cangül. Türkiye'de yapılan araştırmalarda gençlerin Adalet ve Kalkınma Partisi'ne büyük oranda oy vermeyeceği Z kuşak için söyleniyor. Ben bu veriyi doğru kabul ediyorum ama herkes oh rahatladık 4 milyon seçmen buradan kefeni yıktık falan diyorlar ama bir başka bulgu ve bence asıl önemli bulgu bir lümpen milliyetçi ve aslında dinci de olan erkek egemen dili kullanan kılığı kıyafeti kendince bir racon oluşturan biraz bizim zamanımızdan farklı olarak işin içine sosyal medyanın da girdiği ama kesinlikle racon kesen bir hali var ve ben açıkçası dünyada da yükselen bu milliyetçiliğin dünyanın önündeki yeni ırkçılık sorununun temeli olduğunu görüyorum ve düşünüyorum. Dolayısıyla biz hani sosyalistlerin milliyetçi değil, yurtsever diye kendilerini tarif etmesinin de temel sebebinin bu olduğunu biliyoruz zaten. Bunu nasıl yorumlamak lazım? Yani bu seçimde bu türden bir sağcılık giderek daha baskın olacak.
Yani şöyle, ben tabii bu genç kuşaklarla ilgili şeyleri çok takip etmeye çalışıyorum. Bir yandan tabii bazı kolay yakıştırmalardan uzak durmak gerekiyor. Bir kez hani işte özellikle daha önceki kuşakların hepten sonraki kuşakları beğenmeme. Bizim yani ben de işte daha önceki bir kuşağım ve hani gerçekten baktığımda kendi kuşağımdan daha farklı bir kuşak görüyorum. Ama benim için de bizden öncekiler de bizim için öyle düşünüyorlar. Hep bu şeyi yapmak gerekiyor. Hani ben de aslında bir zamanlar yeni bir kuşaktım. Ve bize de dair de böyle olumsuz şeyler. Biraz tarih okuyunca zaten buna çok sık rastlıyorsunuz. Yani başka kuşakların da yeni gelenler hakkında ne kadar olumsuz fikirleri olduğunu görüyorsunuz. O zaman insan daha iyi anlıyor. Şimdi bunu bir tarafa koyuyorum. Her kuşak tabii ki kendisinin içine doğduğu dünya nasıl bir dünyasa, işte teknolojik olanaklar, ekonomi, toplumsal durum buna göre şekilleniyor. Bu da son derece doğal. Bir yandan şeyi görüyorum ben, AKP'ye bir gençlikte bir tepkiyi görüyorum. Özellikle kentli gençlikte, yani kentli gençlikten kastım böyle çok yüksek gelir grubundan olan gençler değil. Ama üniversite okuyan az buçuk hani bulunduğu dağ çevreden çıkıp dünyayı anlamaya başlayan ki üniversitelerin bunu yapmasını bekleriz zaten. Gençlerde bir öfke var gerçekten. Çünkü yani eskiden Türkiye'de ne de olsa daha fazla fırsat eşitliği vardı. Eğitimde kaliteli eğitime ulaşmak konusunda daha eşit olanaklara sahip kuşaklarız biz. Şimdi o kaybolmuş durumda. Bunun üstüne dünyayı gezin. Ben mesela çok uzun süre öğrencilerime hep bunu söylemişimdir. Yani gezin, başka toplumların varlığını, başka kültürlerin varlığını gördükçe dünyaya bakışınız çok değişecek diye. Şimdi söyleyemiyorum çünkü gerçekten neredeyse hiçbir yere gidemeyecek durumdalar. Dolayısıyla gençler Türkiye'nin sınırlarına, hele böyle bir dünyada, bakın bu 70'lerde böyle olabilirdi, 60'larda böyle olabilirdi. Ama 2020'lerde gençlerin Türkiye sınırları içerisinde olması kendi başına zaten çok büyük bir sorun bizim açımızdan. Dolayısıyla bir tepki var. Bu tepkiyi hissetmemek mümkün değil. Ama bu tepkiyi yani daha doğrusu tepkilerini henüz tam olarak göremediğimiz çok büyük bir nüfus eğitimin dışında. Genç ve bunlar kent merkezlerinde değil, kentin çeperlerinde. Mesela Esenyurt'ta yaşıyorlar ya da Anadolu'da yaşıyorlar. Şimdi bu gençler arasında bir 20 yıllık eğitim politikasını belki daha da geriye götürmek gerekir. Yarattığı bir tahribat var. Yani şeye çok katılıyorum. Özellikle yani biz bu işte bu kadar çok İmam Hatip okulu açıldı vesaire. Hani bunların yarattığı kuşakların nasıl kuşakları olduğunu henüz tam görebilmiş değiliz. Yavaş yavaş görüyoruz. İşte Sıbyan mektepleri falan konuşuyoruz ama buralardan yetişerek gelmiş gençleri henüz daha tam olarak anlayabilmiş değiliz. Bir yandan da işte bütün bu milliyetçi söylem, yani şimdi şöyle diyeyim, yani Esenyurt'u şey olarak vermiyorum, çok gerçekten hani bir laboratuvar gibi bir yer aslında orası, o yüzden söylüyorum. Ya da Bağcılar diyelim, ya da İstanbul üzerinden veriyorum ama Ankara, İzmir'de de böyle yerler var. Şimdi oralarda Suriyelilerle, Afganlarla birlikte okula giden, birlikte yetişen, bu nefretle doldurulmuş olan kuşaklar olduğunu göz önüne almamız lazım. Bunlar bir yana, bir de Türkiye'de yine son 20 yılda daha özel olarak medya büyük bir şiddet pompaladı. Özellikle diziler eliyle. Yani o hani racon kesen diye tabir ettiğimiz ve benim de çok sık karşılaştığım ve bu çocuklar niye böyle bakıyor diye de arada böyle takıldığım gençler arasında popüler kültürün bu işte bütün bu şeyin mafyavari dizilerin mesela çok büyük etkisi var. Evet. Yani bunları küçümsememek lazım. Bunlar böyle her zaman söylenen ama biraz böyle bir yandan da kulak yani şey olduğunda, siyaset söz konusu olduğunda pek de göz önünde bulundurmadığınız şeyler. Ama bunlar imam hatiplerde okundular. Bunlar Kur'an kurslarında, bunlar bir nefret söyleminin içerisinde büyüdüler. Bunlar televizyonda mafya dizileriyle büyüdüler ki burada en büyük yayıncılardan bir tanesi, yani bunu özellikle pompalayan kanal şu an TRT. TRT'ye dönün bakın, ben birkaç defa bunu özellikle olarak da yazdım. Yani TRT bu açıdan büyük bir şey, yani fışkırıyor ekranlardan şiddet, erkeklik.
Şunu söyleyeceğim.
Dünyaya böyle sürekli hani tepeden bakan bir ama kompleksli bir tarz. Dolayısıyla gençler konusunda çok dikkatli söylem geliştirmek lazım. Ne tamamen bu gençler tamamen şeyden kopmuş durumdalar, AKP'den kopmuş durumdalar. Ne tamamen sistemin, yani genç oldukları için ne bekleriz? Sistemin bütün bu arızalarından kendilerini arındırmalarını, onlara tepki duymalarını bekleriz. Ama öyle olmuyor. Onları içselleştirerek de yetişiyor bu gençler. O yüzden hiçbir ezber kabul etmiyor gençlik meselesi.
Cangül, duyum, evet, yavaş yavaş programı toparlayacağım.
Tabii.
Bir kere bize bağlandığın için teşekkür ederim.
Rica ederim, ben teşekkür ederim konuk ettiğiniz için.
Zor bir gün bizim açımızdan. Tekrar gazeteci arkadaşımızı anmak istiyorum. Tanık oldum mu bilmiyorum ama Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sadece görevini yapan bir Ankara gazetecisi, bir, yani şöyle bir şey söyleyeyim, meclis muhabirleri şöyle insanlardır, bizim gibi değillerdir. Meclis muhabirleriyle genel başkanların tümü arasında yakın bir hukuk vardır. Hani bilinmeyen, tanınmayan birisi soru sormuş değil. Buna rağmen konunun hassasiyeti açısından baktığımızda bence bir tartaklama, bir saldırı söz konusu oldu. Bunun çok ciddi alınması gerektiğini düşünüyorum. Bu saatten sonra Türkiye'de maalesef her zaman olduğu gibi gazeteciler biraz daha hedeftir diye düşünüyorum. Sana da çok teşekkür ediyorum.
Rica ederim. Ben de aynı şeylere katılıyorum. Bu arada Habertürk'ten de genç bir arkadaşımız atıldı bugün. Sen de biliyorsundur bu et. Evet. Yani çocuk.
Ama az önce bir az önce bir açıklama geldi. O yüzden ben onu araştırıp yarın izini süreceğim. Hak yemek istemem çünkü o gazeteci arkadaşımızı da arayacağım. Habertürk'ün açıklamasında biz soruşturma yaptık. Aileye yönlendirme var diyor. Şimdi bir muhabir bu riski ülkenin bugünkü koşullarında ne kadar alır bilmiyorum. Onu bir kenara koyayım. Ama şunu biliyorum. Şu anda isim vermeyeceğim ama Türkiye'nin hemen hemen her döneminde özellikle bu tür haberlerde para vererek manipüle edildiğini, hatta para vererek iktidara yönelik sözler söyletildiğini, mizansenler yaratıldığını biliyorum. Dolayısıyla gerçekten böyle bir şey varsa, hakkaniyetli bir soruşturma yapıldıysa meslekte çığır açıldı demektir ama böyle mi onu açıkçası bilemiyorum. Şeyin açıklaması
refleksi gösteriyorsun, çok doğru. Ama umarım bu genç meslektaşımızın hakkı yenmemiştir. Sizin meslektaşınızın, daha doğrusu bizi aydınlatmaya çalışan insanların. Eğer öyle etse de zaten ben
şu anda
biliyorum. Mesleklerinin gereğini yerine getirecek. Burada hani bizi aydınlatacaklardır. Ben de o zaman sizi takip edeceğim. Bakalım ne çıkacak işin içerisinde.
Evet, bir görüntü yayınlamış Habertürk. O şeyin sen de göreceksin, şu anda sosyal medyada var. Haberin haber olmadan önceki ham halini de yayınlamış. Şundan dolayı bunu yapmıştır. Başka zaman olsa yapmaz, onu da söyleyeyim. Yaptıkları doğru bir şey ama şundan dolayı yapmıştır. Ya zaten başımız MHP'yle dertte, bir de AKP'nin hışmına uğramayalım demiş olabilir. Gerekçe bu olabilir ama bir şerden bir hayır da çıkabilir. Eğer bu görüntüler gerçekse ki bakacağım ben de, o zaman bir daha kimse buna cesaret edemez. Keşke yandaş medya da buna cesaret edemese. Ben bunun mağduruyum. Her gün kendi YouTube kanalımda söylediklerimi yandaş medyada kesilmiş olarak izliyorum. Her gün. Yani dolayısıyla onlara orijinalini göndersek de pek bir şey ifade etmiyor. Cankül, çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim. Dinleyicilere de sabırla dinledikleri için teşekkür etmek istiyorum. Görüşmek üzere, iyi yayınlar size.
Çok teşekkür ediyorum. Değerli dostlar, 2 saatlik sıkı bir yayın yaptık. Uğur Mumcu'nun ve Gaffar Okan'ın anısına diyelim bunu. Bütün gazeteci arkadaşlarımıza da mesleğini yapabilecekleri bir Türkiye umut edelim. Bugün benim için sosyal medyayla dansımın en zor günü oldu. Sabahtan beri hiçbir aygıt çalışmadı. Siz farkında değilsiniz ama yayın sırasında da biz taklalar attık falan. Ama çözdük. Sonuçta yayını bitirdik. İşte bizim yayıncılığın da böyle enteresan tabloları var. Sizle olduğumuz için mutluyuz. Yolcu yolunda gerekle ilgili siz değerli izleyicilerimizden defalarca olumlu değerlendirme alıyorduk ama Melda Onur Hanımefendi, benim arkadaşım, milletvekili, Ümit Sileli arkadaşım, gazeteci, kendileri arayarak yayına katkı yapmaları, aynı zamanda ne kadar kitlesel olduğumuzun ve insanların ne kadar tevazuyla katılım yaptıklarını, tıpkı dinleyicilerimiz gibi, aynı şeyi Cangül de söyledi. Demek ki böyle de eşitler arası ilişkide kurulabiliyor. Hepimiz birbirimize saygıyla ve adımızla hitap ediyoruz. Bundan da çok memnunum. Astü yok. Sadece fikir var. Ölçü var. Bu ölçüyü bu özgür mikrofonda gösteriyoruz. Varlığınızdan çok memnunum. Çok mutluyum. Umarım sizin için aynısı geçerlidir. Ali Isıyel, Türkiye'nin gelecekteki önemli gazetecilerinden biri. Necdet, Rize'den yetişmiş. Herhalde yakın dönemde ve uzak dönemde de ilk ve son filozof da, bilemiyorum. Halil de varmış. Halil'i artık kadrodan saymıyoruz. Çünkü evlenecek bugün ya. Askere gidecek galiba, değil mi? Onun durumu öyle ve yanımız Mart'ta gidiyor. Yanımızda da çok değerli bir yayın evinin genel koordinatörü var. İsminin zikredilmesini istemediği için onu da manevi kişiliğinin önünde saygıyla eğiliyoruz. Yarın sabah saat 11'de YouTube'da görüşmek üzere. Teknoloji yanınızda olsun. Olmayınca işler çok kötü. İyi akşamlar, hoşçakalın.
Yerden başlamak.